Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilirim
at
hocam.
At hocam, at.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Evet, aynı şey yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem.
Sorma ne, sana ne?
Yan gelir hem de yaparım.
Kıyırma da bakarım.
Pavuk örderler bana. Bakma sakın damarıma.
Ama
bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda köylerin de evleneceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKT'nin etni gördüğü özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürlü öğreniyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsa.
Şimdi aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses, evet. Bu ses bu. Tamam.
Başka
var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüm. Öttüm.
Evet ama spekli yazılır.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Evet.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını, neler var, ekran, ana ekran nasıl, nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz, onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor, onu göreceğiz. Daha sonra MapReach olarak neler yapabiliyoruz, MapReach dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Ben geldim
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım.
Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber
yolculuk ediyoruz. Evet, evet. Tophane. Delicious engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Bilip buradayız.
Biz her hafta buradayız, yine bir de gölgündeyiz. İlgi çekip de müziği, her an paylaşmaya hazırız.
Engelsiz Erişim'in saatlerden herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar herkese. Bugün 18 Aralık 2019.
Hocam 18 Aralık'a geldik. Kaldı evet. 12 gün. 13.
Ben duyuruya 18 Kasım yazmışım hocam.
Ya. O bazen oluyor ya.
Engelsiz Erişim'in saatler yazmışım. Sonra direkt bir yardım sağ olsun. Yani 18 Kasım yazmışsın dedi. E dedim artık listelere gitti yapacak bir şey yok. Ama Facebook'taki gönderiyi düzelttim yani 18 Kasım olarak. 18 Aralık olarak yine 18
Kasım. Anladım. Ben de geçen o tarihi şeyde yaptım. Şimdi bizde sabah bir önceki günden atılan iş emirleri oluyor. Hı-hı. Onları sorguluyoruz. Onları sorgularken tabii mesela 17 Aralık oluyor ya dün. Sorgulamamız gereken 17 Aralık tarih girmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ben 17 Kasım diye girmişim mesela. Atıyorum mesela Kasım diye girmişim. Aralık gireceğim ya 12. 11 diye girmişim. Sonra okuyorum böyle başından itibaren 10 işte 06 11 nasıl 11 dedim ya 12 hemen düzelttim. Adamın fazladan sonraki ayda borç falan yapmış olsa biraz onlar hiç görünmeyecek. Daha az borç yazacağım oraya.
Evet, bu arada hocam bugün bizi dinleyenlerimiz var. O duyuruya da bugün o kadar uğraştım. Bayağı emek harcadım o duyuru için. Hani biraz literatür okudum, onları birleştirdim falan. Sonra tarihini böyle 18 Kasım yapmak için. İnsan daha çok uğraştığı, titizlendiği şeyde daha çok
hata yapıyor. Aynen doğru ya.
Öyle bir şey oluyor hakikaten.
Aynen öyle oluyor ya.
bu arada Nebi yazmış iyi akşamlar diye. Talip abi yazmış, o da iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Hakan Kutlal yazmış, sağ olsun, o da iyi yayınlar demiş. Ve en son olarak Çağrı yazmış. Nerede ince kaçırmak istemedim diyor o da. Hem de Habili yazısı için tebrik etmek istedim. Buradan da edeyim kayıtlara geçsin diyor Çağrı'da. Bütün yazılar bu arada insanlar görüşüyor. Skype üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Zaten ulaşan Nebi, Çağrı oradan ulaşmışlar. Talip abi engelsevşirme.com/mesajpanosu üzerinden ulaşmış. Hakan abi de WhatsApp üzerinden ulaşmış. Yani her kanalımızdan
ulaşılıyor. Herkes yazmış, bak ne güzel.
Evet.
WhatsApp'tan mesajlar.
Geldi bu sefer başka grup mesajı geldi. Aha. Sadece aslında o da olabiliyor mu? Sadece onları sessize alıp sadece istedikleri
WhatsApp'ın
öyle özellikleri olsa.
Belki öyle bir ayar vardır.
Belki grupları sessize alabiliyoruz da hepsini birden. Aslında şöyle bir şey mi yapsak? Bütün grupları sessize alıp sadece kişilerden gelen
izin verme
gibi
doğru
bir
doğru özellik söylüyorsun.
Olabilir mi? Evet. Böylelikle programımıza başladık arkadaşlar. Bugün Çağrı'nın da ifade ettiği gibi tikler üzerinde biraz konuşacağız Adem abi.
Evet, evet.
Duyuru'da da onu biraz anlattım. Niye oluyor, neden oluyor? Bu konuda hem Habil güzel bir yazı yazdı dergide. Bakma şansın oldu mu bilmiyorum Adem abi.
Ha, okudum.
Çok hoş bir yazıydı.
Habil'i de buradan tebrik ediyoruz. Arkadaşlar.
Habil'i ben şimdi programa da alınca edeceğim zaten, ama şey için özellikle. Bunu çoğu insanın tiki olduğu halde söylemiyor hocam böyle yani. Yok, bende hiçbir şey yok diyor. Habil bunu cesaretle dile getirip hani bunun neden olabileceğini tartışması bence önemliydi. O yüzden şey yaptık. Evet. Niye oluyor, neden oluyor? Bir de bu üzerinde de konuşuruz yani arkadaşlar. Hı-hı. Bunu da konuşacağız. Sonra Şule abla konuk olacak. Şule abla hiçbirine konuk oldu mu? Şule Sepik.
Olmadı galiba. Galiba değil, olmadı bence.
Evet, o ilk kez konuk olacak. İşte ne dedim? Şüven dizer mi? Öyle bir şey. Yani bir Antep yöresine dair bir emek yapacak. Ben de bilmiyorum nasıl bir şey oldu.
Ben de ilk defa duydum.
Evet, evet. Bugün göreceğiz onda. Böyle güzel bir programımız olacak hocam. Nasıl geçen hafta bu arada çok güzel bir şey oldu. O hengameli iyi kotarmışız programı.
Tabii tabii. Sesimiz gayet güzel gitmiş. O da iPhone'un mikrofonunun güzelliği.
Evet evet. Yani o şeyde katıldık.
Hatta iPhone dikkat ettim. Bizim konuştuğumuz yerde sesi azaltmış. Gürültüyü birazcık. Çok az gürültüyü azaltmış.
Doğrudur, yapmıştır hocam. Aslında şeyde yeni böyle özel mikrofonlar varmış ona göre. Sadece senin sesini alıp çevredeki sesini iyice düşüren profesyonel mikrofonlar varmış. Evet. iPhone'a takılan da bu arada bir mikrofon varmış Adem abi. Emine mesela sesli betimleme kayıtları için onu kullanıyor. Değişik bir mikrofon var. Kendi programı Zoom diye bir şey
Zoom,
var ya.
Zoom'u biliyorum. Zoom mikrofonları
evet.
Kaliteli. Bir gün eski yayınlarımızdan birinde şey dinletmiştim. Belki siz hatırlarsınız. Böyle Amerika'da bir görme engellinin kaydettiği yağmur gök gürültüsü falan. O Zoom kayıt cihazıyla yapılmış. Prodigy mi öyle bir mikrofon kullanmıştı galiba.
Evet, işte Zoom zaten bizim yani sesli betimlemedeki bütün seslendirmenler Zoom mikrofonları kullanıyorlar. Farklı bilgisayara takılan falan. Evet. Emine'de bir tane de iPhone'a takılan var. Memnun ama şey diyor, sadece onda kayıt, onun programına kayıt yapabiliyor musun falan. Hani yani bazen anladım, sıkıntılar yaşadığını söylüyor ama yine de hani iPhone üzerine hani daha kaliteli bir ses almak açısından. Çünkü bazen bir yerlere gidiyorlar, oralarda da seslendirme yapmak gerekiyor falan.
Backpack'te geçen hafta Radyo'da bahsettim de konuşmuştuk seninle. Bir şey getirdi. İşte eşik ayarlıyorsunuz. Mesela bazı sesleri noise cancelling özelliğiyle şey yapıyor. Gürültüyü fazla almıyor. Hı-hı. Öyle şeyler var ama tam yani program şeydeydi galiba. Hı-hı. Birazcık daha belki üzerinde çalışılması gerek.
Gerçekten o güzel, bu ses ve mikrofon zaten ayrı bir evet. Yapı der ya.
Yani mikrofonla uğraşanlar, sesle uğraşanlar daha iyi biliyor bunları. Mikrofonun durduğu yer, sana mesafen, hepsi önemli aslında.
Evet evet, yani bir sürü faktör var.
Tabii.
Ama artık birçok kişi evinden falan da kayıt yaptığı için bu tür mikrofonlara da ilgi var hocam. Yani farklı farklı yerlerden seslendirme yapmak isteyenler vesaireler için de değişik mikrofonlara ihtiyaç var gerçekten.
Evet.
Bakalım o teknolojide, o da başka bir nokta.
Doğru.
Ama şeydi, o program Blind Luke'a da bir daha bakma şansımız olursa yani bilmiyorum programda vaktimiz kalır mı, ne kadar sohbet, ne kadar gider gitmez. Aha. Orada da devam edeceğiz diyelim. Evet, o zaman hocam güzel bir müzik daha ver, sonra veremeyebiliriz belki. Ben bir daha bir çay daha koyayım bizlere o müzik sırasında.
Ben daha gerçi tamam. Yarısına geldim.
Güzel mi? Tamam peki.
Bir güzel bir müzik vereyim.
Evet, bir müzik.
Bunu da bugün indirdim, aslında hoşuma da gitti. Bakalım sen de beğenecek misin? Demis Roussos'tan bir parça. Hani hep Demis Roussos'u şeyle biliyorduk ya. Goodbye My Love Goodbye. Böyle My Friend bir şarkı. Yani ismi My Friend. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok hoşuma gitti benim. Sanki Türkçe parça gibi.
Olabilir.
Parçayı
hocam
bir yerden tanıdım gibi oldu böyle.
Belki Türkçe sözleri uyarlaması var.
O da olabilir.
Çayınca ben de varsa eğer şey yaparım.
Ha, tamam
evet,
o zaman.
O zaman müzik arası. Sonra
parçadan sonra buradayız. Hocam.
Çay koyabilirim istersen, al mı?
Shame. geç mi?
Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz herkese. Canan ve Habil sorunsuz bir şekilde geldiler. Bir sorunumuz olmadan çıkarttık olabilir. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok şükür, iyiyiz Allah'a şükür.
Teşekkürler. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Aynen, devam edeceğiz.
Aslında her ikiniz de bir değişik zamanlarda programımıza konuk oldunuz ama yine de epey zaman geçtiği için... Habil, senden başlayalım. Sen bizim programımıza belki öyle aralarda konuk olmuşsundur da biraz kendinden bahseder misin kısaca?
Ben Habil Bozkurt. İlkokul Artvin Yusufeli'deyim. İlkokulu Beyaz Baston Körler Derneği bünyesinde okudum. Aslında kaynaştırma eğitim veren bir dernek. Şu an hala faaliyette orası.
Bu Antalya'da olan okuldan mı bahsediyorsun? Hangi okul?
Evet, evet.
He.
Ya aslında kaynaştırma okuduk biz. Normal okul bünyesinde engelliler sınıf olarak geçiyordu bizimki.
Özel sınıf mı deniyor ona Canan? Ne deniyorlar onu? Özel sınıf mı deniyormuş? Öyle bir adı var onun galiba.
Yani okulun bünyesinde mi şey
evet,
vardı?
Evet, evet. Okulun bünyesindeydi.
Özel eğitim sınıfı deniyor.
Ha, özel eğitim sınıfı.
Şimdi. Evet, özel eğitim sınıfı. Ortaokulda Niğde Körler Okulu'na geçtim. Hı hı. Liseyi de Erzurum'da bitirdim. Memurluğum Van'a çıktı tayinim. Van'da vazifeye başladım. Sonra üniversite için Ankara'ya geldim. Şimdilik buradayım.
Evet. Canan, sen de epey bir bu anlamda tecrüben var. Yani okul öncesi öğretmenliği bitirdi değil mi? Esas mezun lisansın o.
Evet, lisansım okul öncesi öğretmenliği ama okul öncesi öğretmeni olarak sadece bir yıl çalıştım. Hı hı. Geri kalan zamanlarda nereden baksanız yani 14-15 yıldır falan, 14 yıldır özel eğitim alanında çalışıyorum.
Ben sen hatırlıyor musun? Öğrenciyken de parıltıya gidiyordun, daha o sıralardan gidiyordun diye.
Evet evet, ben daha üniversitede öğrenciyken gönüllü olarak başlamıştım. O yüzden toplamda biraz fazla oluyor. Yani aslında çalışma hayatım yaklaşık işte 15 yıl falan oldu. Ama bunun sadece bir yılını okul öncesi öğretmenliği yaparak geçirdim.
Evet, biraz arkadaşlar arkadaki sesleri azaltırsak, her ikiniz de kimden geliyor bilmiyorum da biraz daha şey yaparsanız iyi olur. Evet Habil, biraz öncelikle son yazın için tebrik ederim. Bence önemli bir cesaretti. Hani böyle bir yazıyı kaleme almak güzel bir şey. Bir de önemli bir konuyu gündeme taşıdığını düşünüyorum. Önce senden başlayalım. Bu tiklerin, yani tik derken bu tür şeylerin ne zaman oluştuğunu, nasıl oluştuğunu biraz o yazını özetler misin bize? Ne hakkında yazdın
ya
burada?
Şimdi ben bu yazıyı esasen zaten Canan Hanım gibi, bilhassa Canan Hanım'dan ziyade üniversitede özel eğitim çalışacak kişiler için kaleme aldım. Yani bir kaynak, referans olsun diye kaleme aldım. Yani dergi için. Ya şöyle başladı. Ya ben zaten okul öncesi görmedim. Ben köydeydim. Yani 6 yaşında falan gittik okula. Ya ondan önce bende dönme teki vardı. Yani 3-4 yaşından itibaren bu tik bende vardı. Hatta işte uyarıyorlardı yapma etme falan da. Yani niye vardı? Çünkü hani evden başka bir hayat tanımıyorsunuz. Diyelim ki birileriyle beraber gidip gelebiliyorsunuz bir yere. Aslında ben köyde okula başlamadan önce biraz daha faaldim. Yani ağaçlara tırmanırdık, bisiklete binerdik, şu bu. Ama yani bu dönme tiki de vardı. Bilhassa hayal kurarak dönüyordum. Okula başlayınca haliyle hani tabii özel eğitim olduğu için bunu şey yapmaya çalıştılar. Beni bundan men etmeye çalıştılar okulda. Tabii okul ortamında bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla sallanma başladı. Hani sallanma tiki başladı. Arkadaş çünkü sallanıyordu. Bana da bu tik geçti. Ve ben de maalesef yerleşti. Yani şu an bile kendimi kontrol edemediğim zamanlar oluyor. Dönme aslında biraz şu oldu yani, nasıl ki
dönme derken yani şeyi sadece olayı anlamak açısından bazı arkadaşlar söyle böyle oturduğu yerde başını sağa sola böyle çevirir. Hadi abi bilirsin o tiki.
O da
öyle mi, yoksa böyle ayağa kalkıp bayağı dönüyor musun yani, hani hangisi?
Ayağa kalkıp bayağı dönüyorsun yani.
Aha.
Ya bildiğin dönüyorsun yani gerçekten. Ya bu biraz da aslında şundan kaynaklanıyor bu dönme. Hani yazının başlığı adına hareket etme ihtiyacı biliyorsun. Evet. Yani bazı kör çocuklar bu ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyorlar çocukluk döneminde. Yani biz de hani köydeyken falandık ama özellikle okula gidip gelince bir süre sonra o yurt hayatı ya da o ev hayatı sizi daha kısıtlı bir hayata itiyor. Şimdi hareket etseniz bir yerlere çarpma ihtimaliniz var. Nereye geldik abi bu arada? Hareket etseniz
bir yere çarpma
ihtimaliniz. Efendim abi?
Otobüste misin sen?
Evet.
Ha, bana sesin otobüs ya, güzel. Anons yok bak, onu dikkat edemek duymadığımıza göre yok yani.
Anons bozuk şu an, güncelleme yap diyor.
Ha,
yapılıyor diyor.
Tamam, devam.
Şimdi ben devam ediyorum bir yandan. Şimdi hareket etseniz bir yere çarpma ihtimali var. Hele köyde mesela dediğim gibi sofra konulduysa sofrayı devirme ihtimaliniz var. Ya da ne bileyim bir yere çarptığınız yaralama ihtimaliniz var. Dışarı çıksanız baston bilmiyorsunuz. Hani bastonu bilmediğiniz için zaten bizim Karadeniz bölgesi, yani bizim evin önünde bile baca vardı ki ben bacadan bir kere düştüm. Bileğimi kırdım. Bir iki defa da şeyden düşmüştüm. Çardaktan düştüm. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda vücut daha kısıtlı bir ortamda o hareket etme ihtiyacını gidermek istiyor. Bu dönme, sallama buradan çıkıyor. Yani düşünün. Bir yere çarpma riskiniz yok. Bir şey yapma riskiniz yok. Kendi etrafınızda dönüyorsunuz.
Gerçi onda da riskin var aslında. Duvara çarpabilirsin kafanı bir yere yani öyle. Ama o yüzden yaralanan arkadaşlar da oluyor yani. Bazen döndükleri tabii için kafayı falan çarpanlar olabiliyor.
Ya o oluyor ama. Hı-hı. Yani belli bir yerde dönüyorsanız böyle belli bir daire içinde o pek olmuyor.
Onun taktiğini yani geliştiriyorum diyorsun yani.
Ya bir süre sonra yani vücut kendi onu geliştiriyor zaten. Yani mesela sallanma tiki falan. Ben bu dönme oyunu 17 yaşında bıraktım. Yani şöyle oluyordu. Tabii ki de şeyde dönmüyordum. Hani okulda ya da lisede falan. Evde bunu şey yapıyordum. Hani nasıl ki sigara içmek yasaklanır da başka bir yerde sigara içersiniz ya okulda.
Hı hı.
Tabii belli bir yaştan sonra artık sosyal bir çevreniz de oluyor ister istemez. Dolayısıyla haliyle böyle şey olmuyor. Lise ve ortaokulda. Ama evde bu devam ediyor. Evde zaten herkes sizi tanıyor. Dolayısıyla evde biraz daha hani insan cesur davranıyor. Dolayısıyla ben bunu tamamen bıraktığımda 17 yaşındaydım.
Hı hı.
Yalnız şöyle bir şey oldu. Bu dönme huyu evin içinde dolaşmaya inkılap etti. Yani odanın içinde uzun mesafe git gel. Çünkü bir şekilde yine yurttasınız. Hani ben diyelim ki dergiye yazdığım ilk yazılarda bağımsız harekete kavuşmak için verdiğim mücadeleyi anlatmıştım. Bir şekilde yani uzun süre hatta hareket etmemek, hani bir bilim adamları araştırmış, ani ölüm riskini de getiriyor. Yani şu an ben mesela Allah korusun 100 kiloyum. Hani şimdi bile hani bir yerden bir yere gittiğiniz zaman ortalığı kazıyorlar, ediyorlar. Yani düzenli bir yürüyüş yapamıyorsunuz. Bunu da ancak hani evde gezinerek yapıyorsunuz. Yani aslında o dönme huyu yani şey oldu, farklı bir şey inkılap etti. Yani volta atma. Yani odanın ortasında. Mesela ilginç bir şey oldu. Geçen bir arkadaşla böyle derneğe gittim ben. Konuşuyoruz. Baktım arkadaş sallanıyor böyle ileri geri. Böyle dedim ki ya dedim sen dönüyor muydun dedim daha önce. Sen nereden bildin dedi yani benim döndüğümü. Nasıl tahmin ettin yani doğru dönüyordum dedi. Ben dedim hani ben malımı bilmez miyim falan diye.
Yani dönmeden yaptım. Sallanmaya mı terfi etmiş arkadaş şimdi oradan? Ona bir...
Ya şimdi dönemiyor şeyi ama abi toplum içinde dönemiyor ya. bir şekilde onun boşluğunu dolduracak yani. Çünkü toplum içinde oturmak zorunda ya da evet, toplumun hareket ettiği gibi hareket etmek zorunda. Ama vücut da bir yandan hareket etmek istiyor. Yani o
evet,
enerjiyi boşaltmak istiyor.
Evet abi sen bunu şeyde de fark etmişsin. Bir şey merak ettim şimdi. Sen değişik bir okuma yapmışsın. İlkokulda kaynaştırma ama tam da kaynaştırma gibi evet. Yine ayrı bir sınıftaymışsınız. Sadece okulunuz öyle gibi miydi yani?
O kaynaştırma olmuyor aslında. Değil mi? Tam. Kaynaştırma başka bir şey.
Kaynatma yani, biraz.
Bilimsel olarak hayır, o kaynaştırma değil. Kaynaştırmada zaten direkt şey oluyor. Yani sen herkesle aynı anda yaşıtlarınla aynı sınıf ortamında, aynı okul ortamında.
Bizde öyle değildi. Bizde ilk üç sınıf engelli sınıfıydı. Dörtten sonra kaynaştırma.
Tamam işte o kaynaştırma değil. Siz özel eğitim sınıfı
yani aslında sadece mekan olarak aynı okuldaymışsınız ama kaynaştırma evet. Değilmiş yani.
Yani evinin ya da işte ne bileyim hani evet. Kendi civarındaki bir okulun alt sınıfı.
Ya ben bu
eskiden özel alt
özetle, sınıf deniyordu ona. Özetle evet. Ben bu tiklerin körlerin hareketinin kısıtlanmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Anladım. Peki tamam onu konuşacağız zaten abi de. Şey sonuca merak ettim. Bu kaynaştırma yani neyse ilkokulda, ortaokulda gittiğinde
aha.
Oradaki sence yani sınıfında senin gözlerini soruyor. Biz de anlatacağız ama aha. Sınıftaki kişilerde var mıydı bu tikler? Yani gözlüyor muydun oradaki arkadaşlarında falan?
Ya zaten ben sallanmayı başka bir arkadaştan kaptım oradaki.
Ha, o da
arkadaş sallanıyordu.
Ondan önce dönüyordum. Arkadaş sallanınca sallanmaya mı başladın? Hani öyle mi oldu? Onu anladım.
Evet ya çünkü dönemiyorsunuz yani okul ortamında. Uyarı
kalabalık tabii. Evet. Anladım.
Dolayısıyla arkadaş sallanıyordu. Böyle benim yanımda sürekli sallanırdı böyle ileri geri. Baktım ben de sallanıyorum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani bilinçli dönemiyorum bari sallanayım.
Çünkü çocuklar taklit yoluyla öğrenirler.
Tabii ya baktın sallanıyor öyle akmış. Yani dönecek ortam bulamayınca herhalde öyle sallandım. Ben...
Evet ya bunun bir de şöyle bir şey var. Yani ya lan dönemiyorum bari sallanayım diye bir şey de yapmadım. Nasıl oldu ben de
bilmiyorum. Yok onu öyle bilinçli yani dememişsindir zaten. Yani bir şekilde baktım bu da oluyor deyip hani şey olmuşsun. Canan şimdi sana biraz dönmek istiyorum. Sen tabii ki genelde çocuklarla çalıştın. Ya kaç yaş grubuyla genelde körler anlamda çalıştın? Şimdi rehabilitasyonda yetişkinlerle çalışıyorsun ama bu daha yeni bir deneyim. Hani bu 2 yıldır mı rehabilitasyondasın sen?
Bu 3 yıldır ama şöyle bir şey var. Ben Karalık'ta çalıştığımda da okul öncesi öğretmeni olduğum için yoğunlukla çocuklarla çalışmaya başladım ama aslında çok fazla yani 18 yaşa yakın olan yani ortaokul, lisede gençlerle çalışma deneyimim de oldu. Rehabilitasyonda şimdi 18 yaş üstü, sadece 18 yaş üstünü deneyimliyorum. Yani o anlamda aslında benim için çok bütünleyici oldu. Yani aslında şimdi şeyi görüyorum. İşte çocuklukta yapılanların ve yapılmayan yetişkinlikte nelere sebep olabildiğini, neleri etkilediğini olumlu ya da olumsuz yönde aslında bunu gözlemleme şansım oldu. Böyle sanki bir boylamsal bir çalışma gibi. Hani belki tek kişi üzerinden yani, gitmiyor çok, ama gelişim evreleri açısından o anlamda çok şey yani böyle birikimim oldu deneyimsel olarak.
Yani. Yani gözlemlerin gerçekten çok değerli bence yani o anlamda. Şimdi şeyden başlayayım. Bir parıltı derneği. Hani orada daha çok çalıştığım için soruyorum. Daha çok çocuk velilerin kaynaştırma eğitimi evet. Derdikleri çocuklarla oluşuyor. Peki nasıl? Orada tiklerle karşılaşıyor muydunuz? Neler vardı? Ya veya bunlarla ilgili ne gibi bir şeyler oluyordu merak ettim. Oradan başlar.
Ya aslında ben şöyle parıltıdan da bahsederim tabii ki ama şöyle bir şey var. Biraz benim özel eğitim alanında farklı ortamlarda çalışma deneyimim oldu. Mesela Türkan Sabancı Görme Engelli evet, Okulu'nda evet, da bir iki yıl falan çalışma deneyimim oldu. Zekilios Görme Engelli Okulu'nda bonus hareket eğitimi vermek üzere de gittim. Yani dolayısıyla aslında kör ya da az gören hani görme engelli grupla farklı ortamlarda çalışma şansım oldu. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela parıltıda şunu gözlemledim. Bize çok fazla bebek geliyordu. Çünkü daha ziyade bir bilinçli aileler özel eğitim kurumunu ya da bir derneği bulurlar. Hani körler okulunu birçok görmeyen çocuğa sahip aile yönlendirilir zaten. Ama bir sivil toplum kuruluşuna herkes gelmez. Yani insanlar araştırarak gelirler. Çünkü parıltı bir özel eğitim merkezi.
Habil konuşacağın zaman mikrofonunu aç istersen mute edersen sessize alırsan mikrofonunu biz sana sorduğumuzda açarsan çok daha rahat olabilir ara sesler gelmez onu yerim evet Can devam edelim
yani şöyle o yüzden benim sesim bana geri gelmeye başladı ama sorun yok değil mi sizde?
Yok biz değil bir sorun yok.
Tamam düzeldi yani bunu şundan dolayı söylüyorum parıltıda aileler kendileri bularak geldiği için aslında ilk başta dernekti çünkü daha sonra bir özel eğitim merkezi oldu falan. Hani bu konuda ailelerin çabası çok fazlaydı. Yani ben aslında bu erken çocukluk dediğimiz 0-6 yaş döneminin yani tüm gelişim, insan gelişiminde önemi olduğu gibi yani bu tarz özel gereksinimi olan hani engelli çocukların gelişiminde çok daha büyük bir önemi var aslında. Gerçekten kritik dönem diye adlandırılıyor ya. Evet. Dolayısıyla yani şunu anlatmak için bunu söylüyorum. Parıltıdaki çocuklarda da tikler vardı. Ama nasıl diyeyim? Ben o kadar yoğun, hani süreklilik arz eden, hani sayıca çok fazla tiki olan çocuk çok gördüğümü söyleyemem. Yani mutlaka vardı ama mesela onların çoğunlukla görme dışında başka engelleri de olan çocuklardı. Hani görme artı otizm, işte görme artı zihin engellilik gibi. Evet. Yani başka kısıtlayıcı durumları da olduğunda daha çok rastlıyordum. Ama ben şöyle bir gözlemim var. Bunu asla hani bir şeyi yargılamak ya da şey yapmak anlamında değil. Sadece kurumlar arasında kıyaslama yapmak için söylüyorum. Ya ben tiklerin körler okulundaki çocuklarda daha yoğun olduğunu gözlemledim. Hani bunu da şundan dolayı söylüyorum. Yani tikler sonuçta istenmeden gerçekleştirilen davranışlardır. Aslında baktığımızda her insanoğlunda tikler vardır. Kimi insan sıklıkla mesela bacağını sallar.
Evet,
işte kimi elinde parayla oynar. Kimi cebindeki anahtarla oynar. Kimi elinde kalemi döndürür. Mesela kimi aslında her şeyden. İnsanda tikler vardır. Yani insanın bu doğasında var sanırım. Ama evet. Bu kalıcı hale gelirse sıkıntılı bir durum haline dönüşüyor. Yani toplumsal kabulü zorlaştıran hale geliyor. Şimdi görme engelliler okullarında da hani sadece gözlerimi söylüyorum bu arada. Hani bunlar tamamen deneyimlere tabii, dayalı tabii. Cümleler. Yani kimse bunu bir literatür bilgisi olarak algılamasın. Ya ben şimdi çocukluk döneminde çok fazla insan taklit yoluyla öğrenir. Yani bir şeyi ailenden görürsün, öğrenirsin. Model alırsın, öğrenirsin. Arkadaşından görürsün, öğrenirsin. Şimdi parıltıdaki aileler çok fazla ya odak noktası sadece çocukları diyebilirim yani. Kendi evet. Çocuğu için işini bırakan insanlar, çocuğu için ehliyet alan anneler. Evet, o kadar farklı aile tipleri gördüm ki yani dolayısıyla çocuğunun üzerine çok fazla eğiliyordu ve bunları azaltmak için, sönümlemek için çok fazla çabalıyordu. Ama körler okullarında hani yatılı kalındığından ve herkes yani hemen hemen herkes görme engelli olduğundan bunun bir nasıl diyeyim hani kabulde de bir sıkıntısı olmadığı için kimse bu konuda uyarmıyor mu çocukları çok fazla. Hani derste öğretmenler uyarıyor ama bu bir uyarı niteliğinde kalıyor. Hani daha çok yaşları büyüdüğünde mesela bu yıl Kilios'ta öğretmenlerle bir eğitim semineri yapmıştık. Orada bağımsız hareket konusunu konuşurken bu konu gündeme gelmişti. Mesela öğretmen dedi ki ben çocuğu uyarıyorum ama 2 dakika geçmiyor bunu yapmaya devam ediyor. Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş ve tik çocukta oturmuş. Yani artık hani ayağını sallayan bir insanla aynı şey bence. Ya da bozuk parayla oynayan insanın yaptığı davranış da aynı şey. Sadece bunun adına körlük tiki diyoruz. Çünkü genellikle görmeyen bireylerde gerçekleşiyor. Yani herhangi bir engeli olmayan bir insan kendi etrafında dönmez. Ya da yoğun bir şekilde sallanmaz ya da elini evet. gözünün önünde sürekli sallama. Ama işte gören kişiler bunun başka versiyonunu yapıyor demin bahsettiğim gibi.
Aynen.
Şimdi orada artık hatta Engin sen de duyurumda da yazmıştın bu arada teşekkürler çok değerli bir paylaşımda o makalelerin hepsini okuyacağım
göndereceğim
belki bu bir şey konusu da olabilir gerçekten hani üzerine çok tabii, çalışılması tabii. gereken bir konu da bence yani demek istediğim şu hani iki tip tartışma var aslında bu konuda. Belli bir dönemden sonra bu tiklerin durdurulması için çalışılmalı mı yoksa aslında serbest mi bırakılmalı diye. Ya çocukken bence bunlar önlenebilir. Hani ben özellikle evet. ona vurgu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten toplumsal kabulü zorlaştıran bir şey. Ha, biz herkesin istediği gibi tırnak içinde normalleşmek zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Ama bu tiklere sahip olmak da bir görme engellinin kaderi olmamalı bence. Çünkü gerçekten sıkıntılı oluyor. Yani kişinin konsantrasyonu açısından da ilerleyen yaşlarda sıkıntılı oluyor. Yani mesela Habil Bey dedi ya, işte ben dedi bunu yapıyordum ama 17 yaşında bıraktım. Yani demek ki onu bırakma ihtiyacı hissetmiş. Çünkü neden? Hani artık o da bundan dolayı, yani kendisi daha iyi ifade eder ama sadece ben yorumumu söyleyebilirim. Hani bundan dolayı belli ki rahatsızlık duymuş ki bırakma ihtiyacı hissetmiş. Tabii. Ama diyor ki onun yerini dolduramadım. Yani dolduramamış ki demek ki onun yerini sallanma aldı. Çünkü aslında temelde bunlar uyaran eksikliğinden ortaya çıkan şeyler, bence tikler. Yani şeye bağlayacağım, başta söylediğim cümlelere. Hani parıltıda gerçekten insanlar çok fazla çocuklarına emek verdikleri ve bunları sönümlemeye çalıştıkları için mutlaka çocuklarını bir şeylerle meşgul ediyorlar.
Evet.
Yani başka becerilerini arttırmaya çalışıyorlar. İşte bedenini kullanmayı öğretmek mesela çok önemli. Hareket etmesine katkı sağlamak çok önemli. Hani hep akademik şeyler değil.
Evet,
Aslında tabii. Bağımsız hareket, günlük yaşam gibi becerilerini geliştirmek önemli. Yani otomatik olarak siz çocuğa bunları verdiğiniz zaman ötekiler zaten azalacaktır ya da azalmasına gerek duyulan tipler yani ortaya çıkmayacaktır demeyeyim. Bu mutlaka her kör çocukta olur bu arada yani.
Evet,
önemli olan
zaten öyle
devamının gelmesi ya da gelmemesi meselesi. İşte o da gerçekten uyaran eksikliğinden meydana geliyor. Ve insanlar yani kendini uyarma davranışı olarak adlandırıyoruz zaten biz bunları. Ya mutlaka onu yaparken çocuğun zihninde bir şey var. Yani Habil de diyor ya hareket etme ihtiyacı. Bununla da hareket etme ihtiyacı olabilir. Enerjisini boşaltma gereksinimi olabilir. Gerçekten kendini uyarma ihtiyacı olabilir. Bunların bir sürü sebebi olabilir. Ama bir süre sonra mesela çok fazla işte hiperaktif demeyeyim ama hani çok fazla hareketli olan görmeyen kişi ileride de yetişkin olmalarına rağmen hala bu tarz davranışlar çok yoğun görülebiliyor. Bu da gerçekten o bedenini zamanında çok fazla kullandırılmadığı için. Çünkü onun içinde gerçekten atamadığı bir enerji var. Ve o enerjiyi dışarı atamadığı için bu şekilde dışa vurum gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Ben sanırım çok fazla ard arda konuştum. Umarım birleştirebilmişimdir
söylediklerimi. Güzel şeyler söyledim. Bir Habil'e dön. Habil mikrofonun açar mısın? Bir
sana evet, şey sözüm geliyor mu?
Geliyor abicim. Şey soracağım şimdi Canan'ın önemli bir gözlemi var. Hani köyde. Bu arada Çağrı da yazmış. Arkadaşlar yazabilirsiniz. Benim de tiklerimin genelde yatılı okul kaynaklı olduğunu düşündüm diyor. Genel okul şey yaptığımda diyor. Hani o dönemlerde daha çok yaşandığını
aslında düşündüm. Aslında biraz diyor. Da bunun öncesine şöyle bir şey var. Ben şöyle söyleyeyim. Tik aslında yatılı okulda başlamaz. Yatılı okulda pekişir.
Evet.
Yani şöyle de zaten
evet, öğrenci... Evet ben zaten asla başlıyor demedim, yanlış anlaşılmadı.
Yok
sen söylediğin için demedi. Yani o da aynı şeyi söyle. Evet.
Şöyle zaten öğrenci diyelim ki 7 yaşında 6-7 yaşında yatılı okula tikiyle beraber gelir zaten. Yani o yaşa kadar zaten o tik oturmuştur. Yani
tabii aileler yeterince uyarmadığı için oturuyor belki de yani. O dönemde ne kadar uyarı aldı?
Aile niye yeterince uyarmıyor ki? Benimki çok sık uyarıyordu dönme diye.
Ama bu sözel uyarı değil kastettiğiniz. Yani mesela özür dilerim kestim ama hani onu yapma demek değil. Çünkü bu yapma demekle sönümlenecek bir davranış değil. Yani zaten evet. İstemsiz hareketler diye adlandırılır tikler. Yani sen onu hadi ben bir sallanayım döneyim diye bir amaç edinerek yapmazsın. Ya da öteki
adamın
ayağımı sallayayım diye yapmaz. Ama nasıl diyeyim yani bu bir uyarım eksikliğinden. Yani mesela sen orada belki çocukluğunda daha fazla atıyorum ilgilenmek derken hani ailenin şey anlamda demiyorum. Hani bir çocuk olarak yapman gereken hareketleri yapamadığın için aslında onlar gerçekleşiyor. Belki orada başka şeyleri yapabilecek olsan, koşsan, tırmansan, hoplasan, zıplasan bu illa gören çocuğunki kadar olmak zorunda değil. Ama sonuçta bedenini hareket ettirsen.
Evet.
Zaten böyle şeyler yapmaya ihtiyaç duymayacaksın.
Yazımda da zaten bunu belirttim. Hani dedim ki yani bazı körler var. Gerçi orada keşke görenlerden örnek verseydim ama hani iki kör tipinden bahsettim ben. Birincisi çocukluğunda koşmuş, oynanmış, hakikaten hoplanmış. Mesela Halis Kuralay Hoca, siz de tanıyorsunuzdur. bisiklete bindiğinden bahsediyor. Yani anılarını yazarken bisiklete bindiğini yazıyor mesela çocukluğunda.
Ben de binmiştim.
Aha. Öyle körlerde bu olmuyor. Çünkü zaten o süreç içinde olması gerektiği gibi hareket etme ihtiyacını karşılıyor. Ya da diyelim günlük hayat pratiği içinde o ihtiyacı karşılıyor zaten. Ama bizim gibi biraz daha evin içinde kalmış özellikle çocukluğunda körlerde ya da köyde ya da evde bunlar daha sık oluyor. Çünkü bunlar genelde yani bizim gibiler sonradan hatta bazıları mücadeleyle topluma karışabilmiş, dışarı çıkabilmiş insanlar. Yani ben geçen ki arkadaşıma da söylemiştim. Hani işte o sallanan arkadaşına dönüyor muydun dedim. Evet dedi, ben de dönüyordum. Şimdi dönüyor musun dedim. Şimdi bıraktım dedi dönmeyi. Tabii sallanmaya devam ediyor yine.
Peki abi şey merak ettim. Sadece küçük bir sorayım. O körler okulunda ya da gittiğin okullarda öğretmenleriniz ya da arkadaşlarınız bu konuda uyarıyor muydu? Yani orada uyarı alıyor muydunuz büyüklerinizden?
Ya her yerde falan uyarı alıyorsunuz aslında. Aha. Ama uyarılar bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Oturmuş oluyor.
Evet, gerçekten yaramıyor ve hatta ben hani artık yani belli bir yaştan sonra hani çocukluk demiyorum ama özellikle liseden itibaren çok fazla uyarmanın da doğru olmadığını düşünen grupta
evet, hissediyorum. Evet artık çünkü kendimi. Adam yani neyini uyaracağını o yaştan sonra.
Artık adamı oturmuş ve o insan onun bilincinde ve farkında, yani farkında derken isteyerek bile isteye yapmıyor ama bunu yaptığının ve aslında bunun olumsuz o karşılandığının da farkında ama artık o oturmuş. Hani orada artık onu siz uyararak söndüremezsiniz yani. O yüzden ben orada baskılamamak gerektiğini düşünen gruptanım mesela. Doğru.
Bir de şöyle bir şey var. Şöyle de bir durum var. Bazı aileler de şunu yapıyor. Mesela çocuk dönüyor mesela 5-6 yaşında. Ya zaten 5 yaşında çocuk. Çocuk ne yapıyor? Oynuyor işte. Gibisinden düşünerek
evet.
Müdahale etmiyor. Müdahale etmeyen aileler de olabilir. Yani çünkü sonuçta o çocuktur. Bir şekilde hareket yapacaktır.
Ya da şöyle bakıyorlar. Hani kör çocuklarda zaten böyle davranışlar olur diye bakıp normalleştiriyorlar evet. Aslında. Evet, evet. Aslında öyle değil. Evet kör çocuk, kör bebeklerde böyle şeyler olur. Ama kör çocuklarda böyle şeyler olmaz aslında. Yani şöyle, bunlar çocukluk döneminde gerçekten tamamen bırakılabilir aslında. Yani
ben de zaten 3-4 yaşında dönmeye başladım. Yani ben kendimi bildim bile dönüyorum yani dönüyordum. Yani şimdi dönmüyorum ama yani ne zaman hatırlıyorum? Biz 3 yaşında hatırlıyorum. Yani 4-5'te tamamen bu dönme tiki oturdu. Yani nereden baksanız kendimi bildim bile döndüm diyebilirim yani. Hakikaten o yaşlarda başlıyor yani.
Ya ben bir şey sorabilir miyim abi? Şey meraktan şey Engin.
Buyur sor.
Tabii sor tabii ki beraber sohbet ediyoruz tabii.
Yani peki gerçekten mesela o tiki gerçekleştirdiğinde hani artık yetişkin bir birey olduğun için soruyorum. Hani bir şey hissediyor muydun? Yani sana bir rahatlık sağlıyor muydu mesela?
Ya sağlıyor tabii. Dönüyorsun.
Araştırmalarda falan böyle hani çünkü bir şekilde bir enerjini öyle ya da böyle dışa vurum aslında bir yandan.
Tabii sağlıyor. Şimdi dönüyorsun sürekli. Belli bir süre sonra yoruluyorsun. Divana uzanıyorsun. Belli bir süre geçiyor normal. Uzanıyorsun, oturuyorsun. Hatta ben sallanmıyordum biliyor musunuz okula başlamadan önce. Yani oturduğum yerde sallanma huyu yoktu. Hatta annem de şaşırdı. Ya bu sallanmayı nereden öğrenmiş bu çocuk diye. Çünkü niye sallanma huyu yok? Çünkü onun yerine dönme var zaten. Sürekli dönüyorsunuz. Bir saat, iki saat. Yani nereden var belki de üç saat. Yorulunca oturuyorsunuz. Ondan sonra belli bir süre geçti tekrar dönmeye başlıyorsunuz. Böyle devam edip gidiyor.
Bir de Canan ona...
Şu yönü var.
Buyur dinle abi devam et.
Şimdi bizim gibi diğer arkadaşlarda da bu böyledir. Yani sorsak toplumdan izole diyelim belli bir dönemde yaşamış körlerde hayal gücü kuvvetli oluyor. Yani adam kendine bir hayal dünyası kuruyor ve orada yaşamaya başlıyor. Beden burada ama zihin orada. Dolayısıyla oraya ait korkular, heyecanlar, konuşmalar, yaşanmışlık kişinin fiziksel hareketlerine tesir ederse o zaman çok daha giderilmesi zor sosyal problemler ortaya çıkabiliyor yani kişi açısından.
Evet,
çünkü ya, adam burada yaşamıyor, orada yaşıyor ya, yani kendi dünyasında yaşıyor. Adamın yani normalde beden seninle, ya yani beden yanında ama zihnin seninle bir alakası yok.
İşte demek ki o tikler o kadar uyarıyor ki hani o insanı hani kendini farklı bir rahatlık içinde bulup başka bir şeyde, ortamda gibi hissediyor herhalde. Yani Habil'in de anlattığından çıkardığıma göre.
Evet. Ya başka evet. Bir ortamda zaten. Orada düşünüyor. Orada onun hayali arkadaşları var. Hatta adam konuşuyor. Ya ben bazılarına da bunu şahit oldum. Şey yapıyor. Sanki biriyle konuşuyormuş gibi. Ya birine bir şey söylüyor falan. Bir hareketler yapıyor.
Ama tabii bu kadar uçuran bir şeyse, bu arada bir parantez açmak istiyorum. Orada görmenin dışında başka bir engel de söz konusu tabii, olabilir. Çünkü hiç görmeyen ve bunun dışında başka engeli olmayan bir insan bunu bu kadar uzun süre evet. sürdürmez. Yani hani ona da öyle bir parantez tabii. açalım ben.
Bu arada Çağrı güzel bir mesaj yazmış arkadaşlar. Diyor ki bir çocukluğumda benim sallandığımı gören iki kuzenim de beni görüp sallanmaya başlamışlardı bir ses.
Evet sonra. Çünkü ne çocuklar evet, taklit ederler.
Taklit etmişler. Ya ama taklit yani.
Okullarında
gören de görmeyeni taklit edebiliyor yani. Hani orada onu görmeye.
Ediyor çünkü çocuk. Ya ben çocuk derken orada her çocuktan bahsediyorum.
Ya can
yani çocuklar taklit yoluyla öğrenir ya. İşte bu köyler okullarında mesela şeyi çok gördüm. Hani gözlemlerim sırasında koridorlarda falan da bazen böyle teneffüslerde dolaşırdım. Hani kol kola gezip işte volta atma dedi ya Habil. Koridorun o başından o başına dört kişi kol kola gezip kol kola volta atma.
Koridorun
diğer tarafından volta atma.
Şimdi şöyle bir şey de var Canan. Tabii olayın şu boyutlarını da biraz ben vereyim. Mesela literatürde şunu veriyor. Yani bu noktada bir kere bunun niye böyle bir ihtiyacın karşı olduğunu düşünmek lazım. Dediğim gibi o şeyden başlıyor. Evet. Çocuklar daha birkaç aylıkken hatta doğrudan evet. birkaç aylık sonrasında başlıyor. Ben şeyi de merak ediyorum. Onu da bir antiparantez al. Biraz sonra belki anlatırsan. Sonradan gözlerini kaybeden insanlarda acaba sonradan tik oluşuyor mudur diye bir merak ettim. Yani öyle bir şey var ama şu görülüyor mesela.
Size cevap...
Az görenlerde daha az oluyormuş tikler total körlere göre. Çünkü uyarı var.
Yoka yani. Yakın hatta. Yani eğer iyi yani iyi bir az gören derken belli nesneleri bile seçebiliyorsa hemen hemen ya benim tanıdığım insanlarda hemen hemen hiç yok gibi. Sadece az görenlerde şu çok olur. Yani ışığı görüyorsa hani ama nesneleri çok seçemiyorsa en iyi gördüğü şey ışık olduğu için yani bu bir tik olarak kabul edilebilir mi bilmiyorum ama bence takıntılı bir davranış olduğu için ben bir az gören tiki olarak tanımlıyorum ama kendi deneyimimden. Yoğun bir şekilde kafasını kaldırarak mesela ışığa bakma davranışı.
Tabii hani ne hani kadar uyarıyı...
Kalıyor orada, evet. saplanıp kalıyor. Bu da bir uyarı sonuçta. En iyi gördüğü şey ışık. Mesela başka ışıklı bir oyuncak geçse oradan belki koysan yanına ona dönüp bakacak falan. Ama az görenlerde gerçekten çok az... Hatta çoğunlukla yok gibi bir şey oluyor. Sorunu unutmadan da şey söyleyeyim. Hı hı. Sonradan görme engellilerde tikler hemen hemen hiç olmuyor ya. Hı. Yani yetişkinler için söylüyorum.
Ya onu merak ettim.
Çocuklukta olmuşsa, evet. çocuklukta olmuşsa olabilir. Hani gözüne bastırma özellikle. Elini gözüne bastırma. Aa, çünkü orada vardır. Muhtemelen bastırınca hani böyle bir... Ya böyle
ben de o hala var ya.
Ben de ara ara çok az.
Geçiyormuş gibi bir his olur böyle insanda. Ben ona inanıyorum. Hani acaba elini gözüne bastırdığında da bir şekilde bir uyarılmışlık mı hissediyor? Hani çocuklarda bu oluyor. Erken yaşta görmesini kaybetmişse elini gözüne bastırma oluyor ama diğer tikler pek olmuyor. Ama yetişkinlerde yani 18 yaşın üstünde herhangi bir gelişimsel problemi de yoksa kaza sonucu falan ya da işte tavuk karısı sonucu birdenbire görmesini kaybetmişse tikler genelde hiç olmuyor.
Evet ama yani şu boyutları vurgulamak lazım. Dediğin gibi biz şu yanlış bir inançmış. Sadece körlere özgü değil tikler. Hani öyle değil, biliniyor evet, ama değil. Özellikle otizmli bireylerde olduğunu biliyoruz çok fazla.
Evet, ben bunları o yüzden körlük tikleri diyorum engel. Literatürde de biraz böyle geçiyor. Şunlar hani spesifik yani belirgin olanlar. Elini gözüne bastırma.
Evet evet.
İşte elini gözünün önünde sallama yukarı aşağı evet, ya da evet, sağa sola. Dönme. Sallanma hani bunlar dönme sallanma.
Dönme sallanma biraz daha hani, ortak yani otizmde çok ortak.
Evet ama hani bunlar körlük tipleri nelerdir dediğinde
tabii yani direkt çıkıyor.
Sıralanabilecek şeyler. Ama mesela dönme sallanma ortak hatta anti parantez açayım. Mesela bizim çok fazla nöroloğa ya da işte psikiyatriste gönderdiğimiz çocuklara böyle tak diye otizm tanısı koyabiliyorlardı.
Ya o da ben işte o da yargı işte. Yani bir tek otizm de oluyor diye.
Eğitim olarak biliyorduk mesela aslında onun otizmli bir birey olmadığını.
İşte o ne kadar sığ baktığına
bağlı. O kadar net ve belirgin ki hani körlüğü bilmediği için onu mesela direkt otizm olarak yaftalayabiliyordu yani.
Ya gerçi şu da var yani o kör ve otistik bireyler mesela bu da başka bir çalışılması gereken konu. Ben bazı insanlarda öyle şüphelerim olan oluyor yani bunda otizm de olabilir mi dediğim kişi var ama tabii.
Zaten körlükle birlikte otizm çok fazla seyreden engel.
De, yani işin düşün ki yani kör ve otizm bir arada olduğunda otizm müthiş bir görsel hafıza demek. Adam kör.
Evet.
Tabii o da belki müthiş bir duyusal hafızayla falan bir şeyler oluyor da ama bambaşka bir hani üzerine çok fazla okuma yapılması gereken belki Canan Gül'ün birinde okuyup yapabileceğimiz, tartışabileceğimiz konu olabilir ama şimdi tetiklere dönersek orada şeyi belirtmek de lazım. Şimdi bu tiklerin sebebi Habil'in dediği hareket eksikliği bir boyutu. Habil oradasın değil mi?
Evet.
Ama buradayım, buradayım.
Diğer boyutu aslında temel olarak biz vurgulanan şu ana kadar okuduğum literatürde uyaranları dengelemek. Yani bu illa uyaran eksikliği değil. Mesela fazla uyaran olduğu zaman da kafa karışıyor.
Evet.
Tamam mı? Birden fazla çok fazla uyaran var ve onun arasında o yüzden teorik yani o görüşlerden biri uyarı eksikliği ama öbür fazla uyaran. Mesela bu şeyde de hiperaktivite ve dikkat eksikliği gruplarında da çok tik var aslında baktığınızda. Çünkü orada da
demin aslında biraz sözünü kestim. Onu anlatmak istedim. Yani bazı çok hareketli olan insanlarda da mesela hani aslında yani daha hareketli hani bir kör olarak körlük üzerinden gidersem ama tiki de çok yoğun mesela. Çünkü gerçekten o hareketini dengelemeye de ihtiyacı var bir yandan.
Aynen. Mesela bizim
yani o yüzden iki boyutu var.
Bu şey çok önemli orada. Kişilerin gerçekten nasıl söyleyeyim? Mesela Berre de bu ay yazdı Ehter'e biliyorsunuz. Dikkat eksikliğini anlatan ve onun sürecini anlatan ve o da şey diyor yani sürekli ayağımı sallıyorum diyor mesela. Yani bu görme problemi yok ama o da hiperaktiviteyle ilgili şeyleri olabilir.
Öyle bir şey var. Ben sözünüzü kestim ama şöyle bir müdahalede bulunacağım. Ben lise 3'te diyelim ki dönmeyi bıraktığım zaman ki ben lise 3'e gidiyordum. Yani üniversiteye hazırlanıyordum. O süreçte. Şimdi sallanmayı da diyelim ki dönmeyle beraber hani bırakacağım. Böyle bir niyetim var. Ya oturuyorum. Diyelim ki ders dinliyorum. Üniversiteye hazırlanacağım. Ya hareketsizim böyle. Normal duruyorum. Dikkatimi veremiyorum. Bir anda bakıyorum uyumuş kalmışım. Ayrım bitmiş yani işte dinlediğim sesli şey bitmiş tekrar başa alıyorum tekrar aynı şey en sonunda şey yaptım yani dönmeyi bırakmıştım tekrar dönmeye de başlayamazdım çünkü o zaman daha da sıkıntı olur üniversiteye gideceğiz yani odanın içinde hareket etmeye başladım sürekli bir o tarafa hani Canan Hanım'da volta atma gibi onu volta atmayı hala yapıyorum az önce de yapıyordum sizi dinlerken. Çünkü şu anda 100 kiloyum zaten. Bir şekilde hani zayıflamam da lazım. Hareket de etmem lazım. Ve dolayısıyla ben bunu fark ettim. Yani hareketi bırakınca böyle sürekli uyuklama hali. Yani oturduğum yerden böyle bir sıkıntı oldu. Ki hala o sıkıntıyı şu anda yaşıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu diyelim ki volta atma başka bir şey bir de bizim köyde hani coğrafi şartlar da burada önemli. Mesela benim diyelim ki annemlerle beraber yaşadığım yerde yani işte dere yaptığımız yerler vardı bağlı. Orada mesela yolda yılanlar vardı. Yani yılanlar olabiliyordu. Yani sizin hani kör olarak bastonu alıp öyle bir yerde dışarı çıkmanız mümkün değil yazın. Çünkü belli saatten sonra zaten çok aşırı sıcak. Bir de bir yılanın kuyruğuna ya da kafasına basmanız olası. Yengemin ayağını soktu. Bir arabanın altına saklanmıştı bir yılan. Dolayısıyla öyle bir ortamda yaşıyorsunuz yani. Özellikle yaz tatiliniz öyle bir ortamda geçiyor. Mesela ben oralarda o yılanların bulunduğunu söylediğim yerde 20 yaşından sonra gezmeye başladım. Hani kışın en azından. Yani bu,
evet evet.
19-20 yaşından sonra oralarda gezmeye başladım. Yani ondan öncesi Köyün merkezinde biraz hareket edebiliyordum. Yani bir yerden bir yere gidip gelebiliyordum. Ama diyelim ki aşağıya ya da sera yaptığımız yere indiğim zaman hani kesinlikle yanımda biri olmadan evden uzaklaşamıyordum.
Evet.
Yani çünkü orada yılana basma tehlikesi var. Dereye yuvarlama tehlikesi var.
Arkadaşlar şöyle şimdi şöyle bir şey yapalım. Eğer umarım vaktiniz hala vardır. Şimdi bir
benim var.
Biz sizi bir 10 dakikalığına Skype'ımızı kapatalım. Şule abladan bir yemek tarifi alalım. Hem ondan sonra tiklerin hiç mi iyi tarafı yok? Ben biraz tartışmak istiyorum. Çağrı'nın çok güzel mesajı var. Oradan da gelerek şey yapmak istiyorum. Canan var mı vaktin? Bir 10 dakika sizi alıp sonra geri alabilir miyim?
Tekrar? Var var. Şimdi kapatacağız değil mi?
Evet, şimdi Skype'ı kapatalım. Bir müzik arası. Şule abladan bir yemek tarifi alalım. Ama ondan sonra mutlaka devam edelim. Sevda da geldi. Bence onun da mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Çağrı'nın o mesajı ve tikler acaba kontrol altında tutulursa neler olabilir olamaz, onları da biraz konuşalım. Hem de çünkü ben kendi tiklerimden de bahsetmek istiyorum. Her neyse. Kısa bir süre sizden ayrılalım ve 10-15 dakika sonra tekrar buluşalım, olur mu?
Tamam. Görüşürüz.
Çok, çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Ben şimdi sizi kapatacağım. Bir dakika. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi sizi kapatmaya çalışıyorum. Tekrar edeceğim. İnşallah bir ara bulacağım. Evet. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Adem abi şu an şey yaptık. İstersen bir müzik arası verelim. Ben orada Şule ablaya bir ulaşayım. Ondan sonra şimdi onu alalım.
Cumartesi günü 21 Aralık tabii.
Evet.
21 Aralık en uzun gece. Fars kültüründe Şebi Yelda diye geçer ve çok büyük bir önemi var zaten.
Bu arada dün de Şebi Aruz'du yani. Evet. Hatırlatalım. Doğru. Dönme sallanma demişken bu arada hani tasavvufta onun ne kadar önemli olduğu boyutunu da Şebi Aruz demişken.
Şimdi Şebi Yelda da Fars kültüründe önemli bir şey. Onun için şarkılar yapılmış. Biz de Sara Naini'den bir Farsça şarkı dinleyelim. Şebi Yelda'yı anlatan bize. Parçadan sonra tekrar burada olacağız.
Peki, görüşmek üzere. Hadi ben çay vereyim mi?
چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل یار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار نور آرام خندید باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو بگو درمان تو چیست تو بگو دل یار تو کیست تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور
Evet arkadaşlar, Şule abla bir sayet olduğunu söylemişlerdi ama aradığımızda ulaşamıyoruz şu an. Hani maalesef yapacak bir şey yok. Kendisine ulaşamıyoruz. O nedenle biz biraz sonra belki bir daha deneyebiliriz belki programın sonunda ama şu an itibariyle ulaşamıyoruz. Kendisi bize mesaj atarsa, benim numaramı biliyor zaten, oradan da konuşa yapabiliriz ama meşgul çalıyor telefonu, yani açılmıyor telefonu. O nedenle biz gündemimize devam edeceğiz o zaman. Evet, bence şey önemliydi Adem abi, bu gerçekten tiklerle ilgili olgudan konuşmamız önemli bir müzik arası da verdik.
Evet.
Oraya devam edeceğiz. Ben son bir kez daha denemek istiyorum şu ablayı. Belki şey yapabiliriz diye.
Bir telefon alayım mı?
Evet, bir daha bir son sonu bir iki dakika ver. Son bir kez daha deneyelim. Eğer olmazsa diğer konuya devam edeceğiz.
Aldım fonumuzu. Evet, tekrar geldik.
Evet arkadaşlar, ulaşamadık. Biz denedik, olmadı. Başka bir sefere inşallah, başka bir programda devam ederiz programımıza.
Hı hı.
Evet, şimdi o zaman ben arkadaşları, Çiçek ve Canan'ları almak istiyorum. Canan ve Habil'i. Onları alalım Adem abi. Evet. Ve devam edelim. Devam çünkü edelim. Çok güzel bir sohbetti. Evet. Araya böyle biraz şey olarak da ketmişi gelir. Hemen onları... Şimdi onlara hemen sesli arama diyelim ve konumuzu alalım.
Alo.
Alo Canan.
Ben hoş geldim. Şu an bağlamadım.
Evet,
buradayım.
İkiniz de şu an gelmiş görüyorsunuz. Yayındasınız arkadaşlar, tamam. Doğrudan. Duyuyorsunuz değil mi birbirinizi?
Tamam. Evet, evet.
Ben duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz?
Evet, duyuyoruz abicim. Herkes birbirini duyuyor. Bir sorun yok. Evet, biraz tiplerin şeyine geliyorduk orada. Çağrı şey yazmıştı en son Canan. Dini ritüellerde falan da tikler, yani şey, sallanma ve şeyler kullanılıyor. Bu hayal gücünü arttırmak, daha çok konsantre olmak için evet. insanların kullandığını söylüyorlar. Otizmde de benim bildiğim şu öneriyor, yani otizmdeki en çok tohumda dahi, hani çocuğun sallanmasına belli bir noktadan sonra müdahale etmediklerini biliyorum ben. Bu konuda bilgi evet. var mı? Zaman zaman belli bir noktada yani, bırakıyorlar yani.
Dediğim gibi hani bununla alakalı akademik çok bir şey okuduğumu söyleyemeyeceğim ama bilgi olarak evet biliyorum. Yani çünkü gerçekten onu bastırmak, hani o an için çocuğun hareketini aslında bir yandan da kısıtlamak anlamına geliyor. Yani hani onu nasıl diyeyim? Yani ben daha ziyade işte dediğim gibi erken çocuklukta daha ziyade bunlar hani onu yapmasını engellemek değil de onu yapmaması yönünde ortam hazırlamak üzerine kurmak gerekiyor aslında. Hani işte elini, yani ne bileyim, bedenini sallıyorsa onu tutup durdurmak ya da elini sallıyorsa elini tutmak gibi değil de hani gerçekten eline oyuncak vermek gibi. Yani dolayısıyla otizm vakfındaki o bakış açısı da aslında şey, çocuğun hareketini kısıtlamamak, hani ona şey yapmamak, engellememek adına atılan bir adım diye düşünüyorum. Yani körlükte de aynı şey geçerli. Yani sonuçta orada aslında çocuğun bir şekilde kendini hareket etme ihtiyacından yaptığı bir davranış tikler aslında. Hani sen onu kısıtladığın anda aslında onun hareket özgürlüğünü kısıtlamış oluyorsun. Yani orada benim kastettiğim tiklerin önlenmesinden ziyade tiklerin oluşmaması için onun bedenini evet. doğru kullanmasına teşvik edip mümkün olduğunca hareket etmesine ve bunu bedeninin tüm bölümlerine, yani tüm büyük kas ve küçük kas becerilerini kullanarak yapmasını sağlamak aslında.
Doğru. Aslında Canan'ın söylediği çok önemli bir şey var. Zaten mesela körlüğün en büyük arkadaşlar diğer çocuklardan gelişim farkı küçük yaşta, Canan onu yazılarında da dergide çok yazıyor. Dünyaya maruz kalmıyorsun otomatik olarak. Senin keşfetmen lazım. Ve orada ebeveynin rolü çok önemli gerçekten yani. O çocuğun daha küçük yaşta bütün her şeye dokunması, keşfetmesini sağlamak, mümkün olduğunca hareket edebileceği ortamları yaratmak, ona belli şeyler sağlamak vesaire gibi noktalar hakikaten önemli oluyor. Ama Habil, demin sen bir şey söyledin. Derste dinleyerken uyuyakalıyorum dedin değil mi? Hani böyle şeyler yaşıyorum dedin.
Evet, çünkü hani hareketi kesince
aynen bir anda
uzun süre hareketsiz duramıyorum ben. Yani böyle hani mesela uzun süre bir toplantıda olsun, bir yerde olsun, ya uyuyorum ya başımı masaya koyuyorum ya başka bir şeyle ilgileniyorum. Yani özellikle bu mesela topluluklarda benimle biriyle konuşmuyorsam ya da benimle kimse ilgilenmiyorsa kendi alemimi otomatik olarak dalıyorum. Ben burada aslında şunu önereceğim. Hani bu hareketler, diyelim ki eğer istenmeyen hareketler, şöyle diyelim ki şey yapılabilir. hani psikolojide bir şey vardı, biz lisede gördük de aradan yıllar geçti, unuttum şimdi. Hani kötü bir şeyi iyiye çevirme. Yani nasıl? Mesela adam diyelim ki çok saldırgan, yani illa yani birini dövmek istiyor mesela. Yani canım öyle birini dövmek istiyor. Mesela boksör oluyor. Yani boksör
işte zaten, yani
onun sporda değerlendiriyor.
İşte abi sorun o zaten. Şimdi genel olarak sorun o. Yani körlerde genel onun yerine bir şey koyamadığın için oluyor. Mesela Michael Phelps örneğini vereyim ben size. Michael Phelps biliyorsunuz dünya şampiyonu bir yüzücü. 3 olimpiyat üst üste kazanıyor. Birçok madalya topluyor. Bu adam hiperaktif. Yani ve 8-9 yaşlarında baktılar durduramıyorlar çocuğu. Yüzmeye yönlendiriyorlar. Dünya şampiyonu çıkıyor. Yani bu böyle şeyler var ama körlerde de uyaran eksikliği hep oluyor. Yani mesela ben o yüzden 2 hafta boyunca engelsiz eğitimde şey verdim. Not alma tekniklerini anlattım. Oradaki tek derdim iyi not almak değildi aslında. Derste kendinizi nasıl aktif tutarsınızın bir yoludur not almak aslında. Yani sürekli bir şey yazdığın zaman ya da bir şey yazmaya çalıştığın zaman uyaran eksikliğini biraz daha aza indirgiyorsun. Yani öyle şeyler orada da yine oluyor ama bunun gibi
evet çok iyi oldu.
Ya bir de bir şey ekleyeceğim. Engin seni böldüm.
Yok estağfurullah devam et.
Ya şey sadece hani aklıma geldi unutmadan söyleyeyim diye. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Havil dedi ya uyuyorum. Hı. Ya aslında bu hepimizin başına zaman zaman gelir.
Tabii tabii.
Nasıl diyeyim? Yani hani gören bir insanı da sen onun sıkılacağı bir ortama koysan emin ol onun da uykusu gelir. Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi hareket etmek de değil sadece aslında.
Tek değil.
O
tek değil,
en tabii. Temeli. Ama sadece hareket etmek de değil. Bir kere görememek aslında çok büyük bir o anlamda yani hani şey anlamda çok büyük bir yoksunluk. Çünkü neden? İnsanlar ders dinlerken kimse hareket etmiyor aslında. Ama bir şekilde hareketliliği gözlemleyebiliyor. Mesela ne yapıyor?
Ya dışarıdan biri ders geçiyor onu görüyor hiçbir şey olmasa.
Sen ders anlatıyorsun mesela. Hani herkes seni dinliyor gibi oturuyor ama aslında herkes seni dinlemiyor o an. Ya da senin kulağın sende ama dışarıya bakıyor, işte yağmurun tabii, yağışını tabii. izliyor, karın yağışını izliyor, yaprakların sallanışını izliyor, işte yolda yolu görüyorsa yoldan geçen araçları, trafiği izliyor. Yani aslında hiç kimse %100 konsantrasyonla bir şeyi mümkün oturup değil. Da dinlemez. Sadece hareketsizlikten de kaynaklanmıyor bu aslında.
Tabii tabii.
Yani, yaran eksikliğinden kastım oydu. Yani.
Aynen,
gerçekten
aynen.
Çevresel olarak hani derler ya hep işte öğrenmenin %90'ını görme duyusuyla gerçekleşiyor. Hani o uyarıyı alamadığı için illa bunun adının hareket olması gerekiyor.
Tabii hareket yani, sadece bir kısmı yani.
Evet bir kısmı.
Yani yoksa tek başına değil dediğin çok doğru. Orada zaten literatür onu öyle açıklıyor Canan. Yani uyaran dengesini kurmak vücutla. Çünkü bedenin uyarı almıyor. Yani sadece ses o uyarıyı karşılamıyor. Yani orada anlatırken hoca ninni gibi geliyor sana. Şimdi gören birinin orada kullanacağı birkaç enstrüman var. Arkadaşlarıyla bakış atıyor arkadaşına, ondan bir şey alıyor. Öbür taraftan dediği gibi camdan seyrediyor falan.
Ya bir not kağıdı yolluyor. Aynen. Atıyorum. Şimdi, ona bir şey uzatıyor ona. Ne bileyim kalemini veriyor. O ona başka bir şeyini veriyor. Yani sen orada dinliyor konumunda görünüyorsun ama aslında dinlemiyorsun. %100 yani.
Evet, evet.
Bir saat boyunca bir şeye odaklanmak kolay bir
zaten
şey
değil.
Yetişkin de olsan.
Zaten
yani.
De mümkün değildir. Orada işte
mümkün
sağlamamız de gereken kör kişinin yerine nasıl bir enstrüman koyacağı. Yani onu
evet.
yerine ne koyacağımızı bulmamız lazım. O bir günde bulabileceğimiz, hemen bulabileceğimiz bir şey değil ama ya ben sadece bambaşka bir örnek üzerinden vereyim. Mesela kör biri olarak bu aralar ben koşuyorum. Hani Habil'den hani bir şey için. Bir ara onunla ilgili de bir yazı yazacağım inşallah. En temel sorun Canan bilir onu. Kör düz yürümekte zorlanırız normalde mesela. Hani
evet.
Kör biri düz yürüyemez. Tepsiyi de dik tutmak
zorunda. Çünkü gören kişi de aslında hedefe yürür. Yani baktığında gören kişi de aslında gözüyle kenarı takip ediyordur ve gözüyle gideceği hedefe odaklanmıştır aslında.
Aynen. O yüzden bastonda da kenar takibi öneriyorsunuz değil mi siz? Yani
evet,
şeyde kenar
evet,
takibi
kenar
yaptırıyorsunuz.
Çünkü... Ya aslında o kılavuz yolunun amacı mesela yapıyorlar ya üstünde yürüyelim diye değildir aslında. Onu takip edebilelim
aynen.
diyedir.
Aynen çok
yani
doğru.
Yani bunun temel amacı da o. Yani dolayısıyla düz yürümek görme işi çünkü gerçekten.
Evet.
Yani
ama...
tıpkı rengi görüp mavi diyemeyeceğin gibi görmediğin halde düz de yürüyemezsin. Çünkü tamamen görme işidir düz yürümek.
Ama yani şöyle işte Canan, görme işi derken görme sana referans verdiği için görme işi.
Evet evet, referans verdiği
şöyle,
için.
Şimdi bunu yani, şuradan anlatacağım. Koşarken biz şöyle bir şey denedik. Normalde kör atletler.
Gördüm ben videoyu.
Birbirine koşuyorlar ya, şimdi ses o referansı verdiği zaman sen de düz koşabiliyorsun aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani orada işte biz doğru referansları, doğru uyaranları kişilere verebilecek ortamları yaratmamız lazım. Yani şey açısından. Ha bu arada kendi söyleyeyim. Benim de mesela en büyük tikim zıplamaktır mesela. Abinin dönmesine yakın bir şey herhalde. Sevda bilir yani. Evde. Özellikle Sevda'nın uyumasını beklerim ki yalnız kalayım ki zıplayayım biraz falan diye. O enerji şimdi atıyorum.
Şöyle
ama
bir şey var Engin
abi. Ama şunu da söyleyeyim. Öyle sana abi sana bırakayım. Ben en çok ürettiğim birçok fikri herhalde zıplarken üretmişimdir yani. O anki konsantrasyonla aklıma gelen birçok yaratıcı fikrim bir tuvalette gelir bir zıplarken.
Ya ama işte gerçekten böyle bir yağı var zaten bence.
Ya o yüzden bunu öyle tamamen şey ben de şey yapmıyorum. Abi. Ha, dinliyorum abi şimdi.
Özür dilerim, sözünüzü kestim.
Esaf.
Şimdi uyar, az önce ben dedim ki hani hayal dünyası kuruyor diye. Şimdi körlerde, kör çocuklarda iki dezavantaj var. Birincisi uyaran yok. İkincisi de toplum körü geç kabul ediyor içine. Yani toplum kör topluma çıktığı zaman 17-18'inde oluyor. Bazı körlerde bu erken de olabiliyor. Şanslı körlerde. Ama genelde toplum yani normalde etrafındaki dünyadan uzak bir hayat sürdürüyor. Ki otizmlilerde de bu böyle. Dolayısıyla adam, ben de böyleyim, kendine bir hayal dünyası kuruyor. Orada yaşıyor, orada arkadaşları var, orada konuşuyor. Hatta ben hayal ettiğim, hayal dünyamda kurduğum birçok şeyi daha sonra gerçeğe dönüştürdüm. Yani benim öyle bir şeyim var. Yani hayal dünyamda normalde hayalini kurduğum birçok şeyi daha sonraları gerçeğe dönüştürdüm. Böyle bir şey de var. Adam uyaran olmayınca sizin dediğiniz gibi adam bu sefer kendi alemine dönüyor. Kendi aleminde bir hayal dünyası kurmuş ve orada yaşıyor. Çünkü niye? Çünkü dışarıda yani normal gerçek hayatta onu cezbedecek bir şey yok yani.
Evet yani işte bizim belki dedim Canan yani özel eğitim veya körlerle ilgili eğitimin biraz buna hani sadece yapma deyince olmuyor bu. Yani o bir şey yaramadığını gördük galiba değil mi Canan, siz de deniyorsunuz.
İşte yapma dememek gerekiyor. Çünkü bir şeyi yapma demek aslında onu yap demekle eşdeğerdir. Yani işte
evet.
O zaman o dikkat çekiyor. Varlığını bir şekilde ispatlıyor. Yani hani belki amacı varlığını ispatlamak değil ama hani orada daha çok çevresinin ilgisini çekiyor ve belki o zaman daha çok kendisi uyarar aldığını hissediyor. Yani bir de olayın bu boyutu da var. Aslında yapma demek değil, işte dediğin gibi yapmama, yani bunların aza indirgenmesi için uygun ortamlar yaratmak bence değerli. Ben o yüzden hep ailelere şey derdim. Yani işte mümkün olduğunca çocuğunuzla dışarı çıkın. Farklı kapalı mekanlarda, açık mekanlarda, işte bunlar oyun alanları olabilir, oyun parkları olabilir, çimenlik alan olabilir, işte koşu yerleri olabilir, sahiller, plaj, kumun üstünde yürümek olabilir. Yani sonuçta bizim tüm dokunma duyumuzla hissettiklerimiz aslında beynin görme merkezini harekete geçiriyor çünkü. Yani dolayısıyla ne kadar çok dışarıdaki ortamla haşır neşir olursa tüm bedeniyle aslında o kadar daha fazla o görme duyusunun eksikliğini kapatmış oluyor dokunma duyusuyla. Ama biz daha çok ya eğitimsel olarak hep ses odaklı işler yapıyoruz. Yani ses önemli bir referans
ama tek başına değil.
Bir dokunma değil, duyusu kadar değil, değerli değil aslında.
Yani o vücudun kinetik anlamda. Kinetik mi deniyor hani kinetik kısmını hani hareketten de başlayan hani,
evet,
onu sağlayacak şeylere mutlaka yöneltmemiz lazım. Yani, ama işte bu tabii erişilebilirlik sorunları yine. Yani kör birinin spor yapabileceği kaç tane alan var mesela hani şey hareket yok. Üzerinden yani, yok.
Direkt kör birinin yapabileceği bir alan yok ama
hatta olana da refakatçisi almıyorlar bir de.
Aynen öyle.
Aynen öyle. Aynen bir şey. Öyle. Ya zaten çocukluğunda hareket edemiyor kör kişi. Yetişkin oluyor. Kendi kararını veriyor. Hani parasını da veriyor. Zamanını da veriyor. Ama o hizmeti alamıyor. Yani ya bu dediğim gibi işte ailede başlıyor, toplumda devam ediyor. İşte, yani ama aslında gerçekten evet, her şey temelde bundan kaynaklanıyor. Yani imkanları
şöyle bir şey de var. Canan abla özür dilerim. Ya yapmayı bırak. Ebeveynlerin çoğu özellikle otursun. Aman çocuğum otursun. Aman çocuğum dışarı gitmesin. Yani mesela diyelim ki eline baston alıp dışarı çıkan her kör İlk önce ailesiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yani tutup da kimse ailesiyle yoktan yere kötü olmak istemez. Ama yani belli bir yaşa geliyorsunuz, artık bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani artık topluma orada bile aile engel oluyor ki kaldı ki çocukken aile hareket önerecek, bilakis hareket etmesin diye ebeveynler uğraşıyor
işte,
yani.
Abi aslında dediği gibi Canan'ın tek sebep de hareket değil. Yani duruma göre farklı ortamlara göre farklı çözümler bulmak. Mesela volta atmak dedin. Bu bence yani ne bileyim birçok körde olduğuna inanıyorum ben. Mesela bende var en azından. Biz şöyle oluyor hatta bazen gittim de şöyle ortamlar oluyor hadi. Şimdi gittim de Levent bir taraftan kalkıyor, ben bir taraftan kalkıyorum, sonra noktaya ya orada beni diyor ki oturun kardeşim, sen başım döndü bizi sonradan.
Ya gerçekten mesela o gören içinde çok yorucu bir şey o ya.
Tabii düşünsene önünden sürekli birileri geçiyor, tamam mı, otururken.
Ve yani beynlerin de ilgisinin dağılması çok normal zaten, onun da derdi o.
O yüzden yani, içeri taşıdık onu. Odasını değiştirdik.
Ya ama şey gerçekten işte gören algısı için de o çok dikkat dağıtıcı bir durum. Sürekli bir hareketlilik olduğunda dönüp ona bakası geliyor. Yani önündeki evraka, işe, neyse işte yoğunlaşamıyor insan. Çünkü görmek gerçekten öyle bir şey ki yani insanlar her yerde yani her şeye bakıyorlar. Ya yani o da gerçekten toplumsal kabulde biraz sıkıntı var.
Tabii ya işte. Şimdi zaten tiklerin sonu toplumsal açar demiş ki demin, yani topluma katıldığında da sürekli biri izliyormuş duygusu da rahatsız edici. Aslında çok yargılayıcıyız toplumda.
Evet. Gerçekten de bu arada çok izliyorlar.
İzliyorlar. Yani
özellikle
yani onu
tikler yoğunluk olduğunda daha çok izliyorlar.
Ben o yüzden total körlüğün Canan hep kızar ben az görenlere laf ettiğim için ama sanki öyle şöyle bir avantajı var. İzliyorlarsa da umurunda olmuyor. Yani. Ama sen mesela onu görüyorsun ya, bir de daha sinir bozucu bir şey oluyor olabilir yani. Ya evet.
O sakatlarda ya oluyor biliyor musun?
Biliyorsun aslında.
Efendim Canan
pardon. Şeylerde Engin abi çok oluyor. Mesela örnek vereyim. Mesela bir işitme engelli diyelim ki izlenmez. Çünkü niye? Çünkü özellikle işitme engelli görüşünü kullandığı, hiçbir ses yok zaten. Top görüşünü kullandığı için toplumun görsel uyaranlarına uyumlu tepkiler verir ve kimse, yani yanından geçen adamla eğer konuşmadıysa, yani konuşmaya çalışmazsa işitme engelli olduğunu anlamaz. Ama mesela bir tekerlekli sandalyeyi düşünelim. Tekerlekli sandalye dışarı çıktığı anda zaten altındaki sandalye onun engelini görünür kılıyor. O görünür kılınca da bir de sandalyeyi de görüyor. Yani adam gözleri görüyor, ayakları sakat sadece. Dolayısıyla toplumun kendisini izlediğinin farkında olması da onu geri çekebiliyor bazen.
Ya
toplumda.
Tabii ama şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani mesela şu an ben şu radyo programı boyunca 2 saat oturmak bile benim için bir noktada işkence oluyor. Yani onu kendi adıma biliyorum yani.
Yürüyerek yapacağım
yani, yani şey açısından. Şimdi şunu ben bütün dinleyenler veya bu programı daha sonra yayını takip edecek olanlar da olduğunu düşünüyorum. Ben tüm kör arkadaşlara sesleniyorum buradan. Bir kere arkadaşlar tiplerinizin olması ayıp bir şey değil. Yani bunu böyle utanmayın.
Kesinlikle
ve
değil.
Yokmuş gibi de davranmayın. Yani var tabii olmayanlar olabilir ama ben yani şöyle bir yüzdeye vursak, bir istatistik yapsak. Özellikle total körlerden bahsediyorum. Çünkü az görenler daha kontrol ediyorsunuz. Yani durumu da geri bildirimler, çevreyle olan etkileşim, onunla olan şey, uyaran eksikliğini daha az yaşıyor olabilir. Ben dediğim gibi o yüzden öyle.
Ya ama baştan itibaren çok geliştirmiyorsun aslında kontrolden ziyade.
Evet, evet.
Yani gene aynı şeye dayanıyor. Aynı temele dayanıyor. Hani hepimizde var o. bebeklikte ama onu geliştirmiyorsun. Yani onu evet, daha evet, gözlemleyebildiğin için şey yapabiliyorsun.
Başka ben bir şey söyleyeyim. Ben rüyamda bile dönüyordum, biliyor musun zaten? Ya, rüyalarımda bile.
Doğrudur yani.
Tabii yani
her türlü şey olur, günlük hayat rüyalara yansıyor. Hani söylemeye çalıştığım şu arkadaşlar, bu var, bu ayıp da değil yani, yaşıyorum ve bunu yani şey de değil dedim, bunu yapma dediğim zaman adam yapmıyor değil, ama ben şunu önerebilirim bütün arkadaşlara, bu noktada önerebileceğim şey şu: özellikle bu hareketlerinizi yaptığınızı düşündüğünüz zaman, geçen Levent'e de onu söylüyordum, metacognition diye bir şey vardır. Yani kendini izleyebilme noktasından bahsediyoruz. Evet. O da şu, yani yetişkinler için söylüyorum, çocuklar için değil, ama hani bu sallandığınızı düşündüğünüz zaman, bir dakika ben şu an galiba sallanıyorum. Hani bir anda kendinize dönüp bakarsanız o bile bir uyarandır aslında, kendi kendinize yaptığınız evet, uyaran bir telkindir. Bunu daha sık yapmaya çalışmak lazım. Levent bunu bambaşka bir şeyle söylüyor. Ya emin değil, bu aralar satranç dedi, maçı yapıyoruz dedi. Tam dedi maçın ortasında, tam kazanacakken kaybediyorum. Yani öyle basit hatalar yapıyorum ki dedi falan. Dedim ki demek ki o an çok heyecanlanıyorsun ve kendini, soğukkanlılığını yitiriyorsun dedim. Orada da öyle yani, biraz kendini izleme noktasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şeyi bulmaya çalışın yani, tamamen yok etmeye bence çalışmayın bu saatten sonra, hiç yapmayacağım falan diye. Ama uygun zamanlarda yapın yani, öyle söyleyebilirim çünkü o da lazım. Yani uygun zamanlarda yapın yani, ortalıkta milletin içinde toplantıda yapmak tabii hoş olmuyor. Yani o şey işte, bir toplumun negatif algısı var maalesef yani, bence keşke evet, yapsak ama. Ama durumu kontrol altında tutabilmek önemli. Bir de Canan sen şey sordun biraz önce, onu yanıtlayacaktım. Hani hakikaten rahatlıyor musun diye sordun ya.
Ben hani bununla alakalı bir anımı anlatayım Engin abi.
Bir dakika şunu da bitireyim, öyle anlat. Hadi dedin ya sen rahatlıyor musun diye. Bence o sigara içmek gibi yani, ilk içtiği zaman kişi muhtemelen çok iyi geliyordur ama hiçbir zaman sonraki içişlerinde aynı zevki almadığı için daha fazla tekrarlıyordur. Yani o öyle bir şey. Yani bir süre sonra rahatlamıyorsun da aslında. Ya yani rahatladığını da anlamıyorsun. Şeye dönüyor. Yani bağımlılık.
Artık bir alışkanlık. Evet, bağımlı bir hareket yani.
Evet abi, dinliyoruz seni.
Şimdi biz bir gün Kur'an-ı Kerim kursu gibi bir yerdeyiz. Birkaç tane kör varız. İşte tefsir okunacak. Kur'an-ı Kerim kabartmadan okuyoruz. İşte mütala yapılacak, okulacak falan. Bunlar diyor ki oturmayı gerektiren şeyler. Çünkü okuyorsunuz yani kitaptan. Ya otur sıkıldık. Sesli bir şey açtırdık. Bir dinim sohbet açtırdık. Orada çalıyor. Biz de böyle birkaç tane kör birbirimize çarpa mescidin ortasında volta atıyoruz. Böyle kol kola girdik bir volta tarafa. Ara sıra birkaç tane kör daha var. Ara sıra birbirimize tostlaşıyoruz, karşılaşıyoruz. Birbirimize omuz atıyoruz, kol atıyoruz falan. Geziyoruz böyle. Böyle birileri geldi gitti. Böyle orada işte neyse, daha sonra öğrendik. Hatta adam bir ağladı. Ben dedim niye ağladı, ne oldu bu falan filan diye. Neyse oturduk. Ya meğer adam bizim Kur'an-ı Kerim'in vecdinden döndüğümüzü zannettiği için ağlamış.
Doğru, içinde döndüğünüzü
sandım. Aslında Mevlana döneminde tasavvuf yapan birkaç kör olsaymış bayağı işe yararmış.
Belki de vardır.
Yani. Belki de vardır.
Belki de vardır.
Hakikaten bayağı içine yarar.
Eski körlere bakmak lazım. O dönemde
Adam şöyle bakmıştır, şey demiştir. Ya bu görmeyenler ne kadar cezbeye kapılmışlar gidiyorlar.
Yok hakikaten şey, bir arızda hala böyle şeyler yok. Semazenler yok mu? Semazen kör var mı?
İşte ben var bilmiyorum ama büyük ihtimalle o dönem belki de vardır yani.
Yok şimdi de var işte madenler. Yani o anlamda.
Yani bence resmi olarak olmasa bile aslında fiili olarak
ya fiili olarak var da. Hayır hakikaten. Arkadaşlar şimdi bunu gerçekten yapıyorsa birkaç kişi buraya yönlendirsen gerçekten belki de iyi şeyler çıkar. Hiç düşünüldü mü veya konuşuluyor mu? Merak ettim ya şimdi. Yani ciddi bir şey sanıyor.
Olabilir aslında.
Yani tikleri olumluya çevirmek tam da buna örnek olsa gerek.
Yani ya şimdi şu da önemli arkadaşlar. Bu konu bence bizim dernekler olarak vesaire üzerine, yani ya da sivil toplum kuruluşları olarak, rehabilitasyon merkezleri olarak bizlerin İşte habil hareket diyor. Hareket işin tek bir tarafı, tek bu o değil. Ama olanlardan biri işte geçen Çiğdem bize konuktu. Canan o şeyi anlattı. Yüzmeyle ilgili deneyimlerini anlattı vesaire. Ben bu aralar koşuyorum. Derdim maratona katılmak falan. Ama bu şey yani kişilerin bunu tek başına yapacağı ortamları yaratmadığınız zaman o da kalıcı olmuyor yani. Hani onların rahatça istedikleri zaman bir şeyler yapabilecekleri durumlar olsa geçen mesela Eda benim birlikte çalıştığım, sen tanıyorsun. Sen tanımıyorsun Canan gel. birlikte çalıştığım.
Ben tanıyorum.
Tanıyorsun. O şöyle bir anı anlattı. Hiperaktivite için bir dizide şey yapmış. Adamlar hiperaktif çocukları. Okula götürse okul almayacak, tamam mı? Filmde şey yapıyor. Bütün kadın çocuklara önce bütün çimlerini biçtiriyor bahçenin 3-4 kere. Sonra götürüyor okula.
Yoruyor.
Çocuklar yani. Sütlüm püklüm okulda. Hiç ama ne güzel diyor. Ne kadar uslu çocuklar falan diye okula kabul ediyor.
Çok iyi ya.
Çok yani biraz yani bu kadar acımasız olmayabiliriz ama hakikaten kişileri uyaracak yeni uyaranlar nasıl keşfederize yönelirsek, yani bunun üzerine düşünürsek bir şeyler buluruz gibi de geliyor. Yani şimdi şey yapamayız, bu adamın gözünü açamayacağımıza göre bugün bir uyaran vermek zorundayız. Yani ona başka bir şey yapmak lazım. Onu sağlamak belki o noktada işe yarayabilir.
Ya gibi, bence o kesinlikle çok değerli bir şey.
Aynen. Hayır, onun için de yani kişilere tekrar söylüyorum buradan, yani dinleyen arkadaşlar olabilir. Tiplerinizin olması gerçekten arkadaşlar ayıp şeyler değil. Yani bunlar kendinizden utanmayın. Bu bende de var bak. Ben bunu açıkça söylüyorum.
Ya herkeste var. Ben diyorum ya. Yani sonuçta bunun için kör olmaya gerek yok. Sadece buradakiler bizim bahsettiklerimiz körlük tipleri oluyor. Otizmde benzerlikleri olan var. Aynen. Farklı olanlar var ama her insanda tipler zaten vardır. Ya yani insanın doğasında var. Hani demin dedim ya bu işte bacağını sallamak, işte elinde bir şeyi çevirmek, parayla oynamak gibi. Ya o kadar çok insanda tik var ki aslında. Hı hı. Yani ben oturuyorum arkadaşımla, yayılır koltuğum sanki deprem oluyormuş gibi sallanıyor. Yani ya bu sonuçta şey hani gerçekten bunlar olan şeyler. Belki o da çok enerjik ve hareketli bir insan. Durduğu yerde duramadığı için ne yapıyor? Olduğu yerde ayağını sallıyor. Ya bunların hepsi ihtiyaçtan doğuyor aslında.
Tabii tabii ya, insan vücudu aslında arkadaşlar sonuçta evrimsel olarak da bakarsanız başka noktalarda da avcılık toplayıcılık döneminden gelen bir sürekli hareket halinde olmaya programlanmış bir vücudumuz var. Yani kaçıyor bir yerlerde falan. O yüzden de böyle bu kadar şehir ortamında bir de varsaydığımızda. Şimdi mesela şeyi merak ediyorum. Köyde yaşayan körlerin tikleri ne kadar vardır? Hani bir çiftçilikte uğraşan ya da daha hareketli ister istemez. Yani onları da bu da bir araştırma konusu. O kadar var mı falan. Onların evet. Belki daha fazla yoruldukları ve daha fazla bir şeyler yapmak zorunda kaldıkları için vardır. Ama şu da var. Tikler dönüşür. Habil'in anlattığı önemli. Şimdi dönüyormuş, sonra sallanmaya başlamış. Şimdi sallanmayı durdursa belki başka bir şeye başlayacak. Yani benim mesela bir arkadaşım vardı. O da sürekli kafayı döndürüyordu böyle. Adem Adva. Senin de var mıydı öyle?
Vardı vardı.
Kur'an kursunda böyle birisi vardı.
Evet.
Kur'an kursuna biz bundan 10 sene önce gittik. Adam Kur'an'ı okumaya başladığı anda ses böyle şöyle havada dönüp duruyor böyle.
Ya benim bir öğrencim vardı mesela öyle. Gerçekten birebir çalışmak uzun zaman, yani nasıl diyeyim, uzun süre boyunca birebir çalışmak bir süre sonra yorucu olmaya başlıyor. Çünkü konuşurken sürekli sesinde bir hareketlilik oluyor. Yani bedenindeki hareketlilikle bağlantılı olarak. Ve hani gerçekten o, mesela o çocuk gerçekten çok zeki bir çocuktu. Bence üstün de olabilir. Hı. Mesela ben onun artık hareketten öte gerçekten o düşüncelerini durduramamasından kaynaklandığını düşünüyordum hep o zamanlar. Hala öyle düşünüyorum.
Kesin yani dediğim gibi
illa sebebi hareket olmak zorunda değil. Yani düşünce süreçlerinin hızlı gerçekleşmesi de insanın tiklerini arttırabilir. Yani çünkü mesela öyledir ya, işte gören bireylerde de mesela çok fazla beden dilini, elini kolunu aşırı hareket ettiren insanlar vardır.
Var,
mesela.
Evet, var.
Elini kolunu kullanmasa konuşmasını sürdüremez mesela.
Çünkü zihindeki hani şeyi, akışı durduramıyor.
Tiklenmese bile
aynen.
Yani bir şekilde davranışsal olarak ciddi bir tabii. Hareketlilik söz konusu. Aslında bir yandan da bazen yorucu da olabilir. Hani ya bunların hepsi böyle döngüsel ve aslında hepimizde kısmen olan şeyler. Dediğim gibi bunlar süreklilik arz ettiğinde ve sayısal olarak çok arttığında ve çok fazla zamana yayıldığında olumsuz durumlar yaşamaya zaman zaman sebep olabiliyor. Yoksa bunları yok saymamak gerektiğine ya, kesinlikle
ben bilmiyorum. Freudian bakış açısıyla yani. Aslında tikler, Freud'da şey diye açıklar tikleri. Bir şeylerin bastırılmışlığının, bilinçaltının dışa vurumu olarak açıklıyor. Şimdi
evet.
Genelde evet bu da doğru. Ama şey de bir bastırılmışlık zaten. İşte uyaranların olmaması da bilincin bir şekilde bir yüzeye bir yerden çıkmak isteyen bir şey var ortada. Yani
aynen
düşünce,
öyle.
Mesela şizofreni de aslında düşüncelerin, beynin aşırı çalışmasıdır arkadaşlar. Yani tamamen o dopamin denen hormon çok fazla evet, salgılanıyor. Beyin normalden çok daha hızlı çalışıyor. Doğru. Çok daha fazla çalışıyor. O yüzden ne yapıyorsun? O gerçek dünyayı yakalayamadığın için halüsinasyonlarla işi götürüyorsun. Yani böyle.
Ve gerçekten şizofrenik insanlar aslında genellikle yani çok zeki insanlar oluyorlar. Çünkü düşünce süreçleri çok farklı işliyor yani sürekli daha ayrıntı, daha derin,
aynen.
Daha böyle şey düşünüyorlar yani ne bileyim farklı fikirleri ortaya atan insanlar genelde oluyorlar yani.
Aynen.
Bir de şöyle bir şey var ve böyle hani toplumda özür dilerim Engin abi sen konuşacaktın.
Yok olur sen devam et abicim.
Şimdi bu özellikle sallanmanızı toplum içinde istemsiz olarak kontrol edemediğinizde farklı yakıştırmalar olabilir. Mesela benim cinlerimin olduğunu zanneden arkadaşım olduğunu biliyorum ben. Beni tanımadan önce. Bunu bana daha sonra söyledi, tanıştıktan sonra. Spastik olarak spastik zanneden oldu. Ondan sonra bakıyorum arkadaş ben böyle birisi değilim. Benim cinim benim de yok. O zaman ben bunu kendi toplumda kontrol etmem lazım. Çalışıyorum, bakıyorum, kontrol ettiğim zaman hatta benim biraz gölge görüşüm de var. Hani gölgeyi de görüyorum. Yani şöyle gördüğüm gölgeye şöyle bir sabitleneyim, bakayım. Evet, otobüste giderken ya da ne bileyim bir yerde toplum içinde otururken hani öyle yani oturayım, öyle şey yapayım ki şey olmaz yani. Çünkü hakikaten o kontrolden çıktığı zaman size normal geliyor. Farkında bile olmuyorsunuz yani içinde bulunduğunuz evet, durumun. Ya o çok tehlikeli.
Bence burada şey de sanki gerekli gibi geliyor. Yani bu konuda ya mesela bu kör olarak bu konuda bir psikoloğa gitsen o da bir şey yapamayacak sana büyük ihtimalle. Çünkü bu konuda uzmanlaşan kişi sayısı da çok yok. Yani
yok, o hani, da zaten otizm falan diyecek yani. Hani, genelde
abi de öyle
olacak yani aynen.
Deli rapor alacak.
Yani şey var ya delilik nedir falan o başka tartışmalar zaten ama abi yani şey var. Bu konuda maalesef gitsen psikoloğa medikal o konuda yeterince ya çok medikal yaklaşıp ilaç verecek sana ya da belki de vardır ben bilmiyorum ama çok fazla yok yani bu konularda
yok yok körü tanıyan yani. Psikolog yok yani doğru düzgün
ben... Bahar'a mı uğrasam ne yapsam ben ya bizim
yani o kendine ilaç yani hiçbir yani şey, kör psikologların kendileri de bu konuda çözüm bulabilecek yani biz ya ben şuna da inanıyorum yani o yüzden bugün bu konuyu özellikle işlemek istedim Habil'in yazısı çerçevesinde biz bunu aslında herkes biliyor da halının altına süpürüyoruz arkadaşlar. Sanki çünkü şöyle bir korkumuz var. Ya bunu kabullenersek tikimiz olduğunu toplum bizi dışlar. Oğlum zaten dışlıyor toplum seni. Her türlü dışlıyor zaten. Yani sen öyle yapmıyormuş gibi yaptığında da insanlar şunu fark etmiyor. Ben de bu ay bir yazı yazdım dergide. Onu anlatmaya çalıştım. Yani sen bunu istediğin kadar normal olmaya çalış. Toplum seni zaten bir noktada dışlayacaksa dışlıyor yani. O kadar o yüzden hani kabullenilmekse derdin o kadar da olmuyor. O yüzden bunu belki yüzleşmemiz lazım yüzleşmemiz yani ben çok yüzleşmediğimizi düşünüyorum özellikle bunu şu an bizi dinleyen yazmayan belki daha sonra dinleyecek arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar bu yaşadığınız bir gerçek olabilir ha, hiç dikiniz de olmayabilir bu ayrı ama var olması sizin ayıbınız değil kusurunuz değil bu bir şekilde uyaranları dengelemek için zaten öyle çıkıyor yani eksiklik ya da fazlalık onu ikisi de olabilir bu arada hani o değişiyor ama her iki durumda da bedeninizin uyaranlara karşı dengelemek için verdiği bir yanıt ve bunu ne yok sayın ne abartın bir yerden şey yapın yani çok kendinizi bu noktada çok kızmayın bir de halının altına süpürmeyin yani bunu hani bunu birileriyle konuşmanız yakın arkadaşlarınızla. Bir de şu gruba ben seslenmek istiyorum. Ya kusura bakmayın çok konuştum. Bizi konu kaldım ama aynı şeyden yaptım. Lütfen arkadaşlar tiki olanlarla diğerleriyle de dalga geçmeyin yani. Yani çok ayıp bu bir kere her şeyden önce. Ben bunu herkese söylüyorum. Özellikle görmeyenler başkalarıyla daha çok bu konuda dalga geçiyor. Sanki kendilerinin yok gibi bir daha öyle bir durum var. Bak böyle yaptı bilmem ne diye.
Hani ben kurtuldum, ben üste çıktım artık, siz atlarsanız
falan. Yani hiç öyle olmayabilir. Özellikle o alay edenlere ben bir bakmak lazım. Onu da öyle düşünüyorum. Yani hakikaten yok mu? Bir kere bu. Yani sizin bir şeylerinizin olup olmaması sizi tamamen sağlam ya da daha iyi yapmıyor yani. Veya toplum sizi çok daha normal görüp diğerini daha normal görmüyor olabilir. O yüzden hani bu yanılgı içinde bulunmayın. Var böyle şeyler. Kimi insanlar bu uyaranları daha dengeleyebilmiştir, kimisi dengeleyememiştir. Sizin tikiniz yoktur ama bambaşka bir yerden faaliniz olabilir. Tabii, tabii. Hiç bilemezsiniz yani bunu.
Engin abinin özellikle bunu şey yapıyor yani. Aslında anneannesi mi ne demiş ya, sen hani duramadın da mı senin ağzına bunu taktılar diye.
Bana demedi o öğrencimin, yani oradaki o öğrencimin olayını, anısını anlatıyordum. Böyle. Evet arkadaşlar, son aksine eklemek istediğiniz Adem abi. Buyur.
Harbi az önce anlatırken aklıma geldi. Kur'an okurken sesi gidip geliyor deyince Mustafa Kandıralı diye bir klarnetçi vardı. Bu klarnetçi tezleri falan da çıkardı. Anlatırlardı işte çalış tarzını. Adam çalarken sürekli başını sallayarak çalardı. Bizimkiler de işte hemşerimiz diye çok severek dinlerlerdi. Roman asıllıydı kendisi. Adam hakikaten müthiş klarnet çalardı ama başını sallayarak çalardı. Sağa sola.
Rahatçılar da
sallar. Ben şey diyordum hatta. Ses iyi dağılsın diye öyle çalayım.
Ya işte şey bunu bunu bir sanatçı yaptığı zaman vay ne müthiş bir şey yapıyor oluyorsun. Kör yaptığı zaman kör yapamıyor oluyorsun. Yani o yüzden yani. Hani insanların davranışa karşı tepkisi de şey yapıyor. Yani şunu da demiyorum. Ha istediğiniz yerde sallanın takılın da demiyorum arkadaşlar tabii ki de. Yani şey değil yani bu bir davranış kalıbı ve bunu kontrol etmek yani önemli olan onu yani onun sizi kontrol etmesi değil değil mi Canan, öyle değil, sizin onu kontrol edebilmenizi sağlarsanız.
Evet, aslında otokontrol diye bir şey var ya, hani kendinin onu yaptığını, çünkü sonuçta biz şu an artık yani yetişkin bireylere sesleniyoruz
yani.
Büyük oranda bu radyo programıyla, hani artık onu yaptığını fark ettiğin anda en azından onun yerine bir şeyi koymaya çalışmak. Onu direkt durdurmak değil de hani ilgini başka bir yere yönlendirmek sonuçta. Hani insan bunu hayatının içinde aslında her evrede yaparsın. Yani sıkıldığın noktada başka bir şeyle uğraşmaya başlarsın. Pasif bir etkinlik yapıyorsan işte aktif bir etkinliğe geçme ihtiyacı duyarsın mesela gibi. Yani belki odak noktanı değiştirmeye çalışmak iyi bir yöntem olabilir. En azından fark ettiği andan itibaren yani. Evet, yoksa bunun direkt birdenbire yok olmasını beklemek ve kendini bu yönde belli bir yaştan sonra da sürekli zorlamak belki de bunların daha da yoğunlaşmasına da sebep olabilir.
Ya da onu...
Hani ben bunu bırakacağım diye olmuyor yani. Bırakacağım demekle bırakılacak bir şey değil.
Bir de onu bastıracağım derken başka psikolojik sorunları beraberinde getirebilirsin. Ben orada şunu da önerebilirim. Özel eğitimci olarak Canan da bilir onu. Şey vardır. Functional Behavioral Assessment diye bir şey vardır. Özellikle bu özel eğitimde hı-hı. kullanılır. Yani işlevsel davranış değerlendirmesi desek herhalde Türkçe anlaşılır.
Evet.
Şey ya bir davran mesela tik de bunlardan biri, ne zaman meydana geliyor mesela anne babaların öğretmenlerin bunu bir gözlemlemesi, bu çocuk en çok ne zaman sallanıyor mesela, siz de kendinize bakın hangi durumda daha çok dönüyor, ne zaman elini gözüne koyuyor mesela, o anları bir önce kaydedip bir skala çıkarabilir öğretmenler, yani ne zamanlar oluyor, hangi durumda oluyor, çok sıkıldığı zaman mı, ders uzadığı zaman mı, aşırı hareketsiz kaldığı zaman mı, hani onun bir zamanlarını ortaya çıkarıp şey olursa, çünkü bu neyi sağlayacak, bir neden bulabilir, ha şu zaman oluyor, belki onun yerine bir şey koymak, yani yerine o zaman ha demek ki bu çok sıkıldığında oluyor, o zaman onun sıkılmasını engelleyecek bir şey yapmak gibi, hani biraz ben kişisel bireysel olarak hem kişileri otokontrol açısından onu önerebilirim, hem de anne baba ve öğretmenlere onu önerebilirim. Bu bütün şeyler için biz bunu derste çok konuştuk, özel eğitim dersi de veriyorum ya ben Canan Mefti, orada bunu çok konuştuk çünkü geldi. Onu gerçekten biraz yani yapanlara şey arada iyi gözlemci olmak çok önemli burada yani. Şey söyleyeyim, yapma.
Ya bir de o davranışın gerçekten öncesi, sırası ve sonrasını biz kaçırıyoruz. Mesela biz yani ben hani kendi toplumumuz açısından bakabiliyorum şu anda. Diğer şeyleri çok bilmediğim için hani biz genelde davranışın sonucuyla ilgileniyoruz. Ama öncesi ve süreçle hiç ilgilenmiyoruz. Aslında evet, o sonucu meydana getiren şey onun öncesi ve sürecin kendisi, yani sırası. Dolayısıyla olayların öncesi, sırası, sonrası durumuna dikkat etmek çok önemli. Yani ona davranış kontrol tabloları diyoruz biz genelde. Hani bilmiyorum, umarız dinleyen ya da sonradan bu kayıtları bulan ebeveyn ve öğretmenler de olur. Hani ben de onun için bir şey eklemek isterim. Engin'in sözüne ilaveten. Yani gerçekten o davranış kontrol tablolarını oluşturmak çok önemli. Yani buradan kastettiğim işte ciddi eğitsel bir tablo değil. Yani atıyorum belki günün belli saatinde bile yapıyor olabilirsin sıklıkla o davranışı. Çünkü bazen insan beyni sabah daha iyi çalışır. Bazı insanlar ise daha geç saatlerin insanıdır. Akşam daha iyi çalışır. Hani her anlamda, hani hareket, İşte zihin süreçlerini kullanma olsun. Yani dolayısıyla mesela sıkıldığı anlar sabahlardır daha ziyade. İşte o zamanlar yoğunlaştırabilir. Ya da her zaman günün her saatinde yapıyordur ama her dakika yapmıyordur. Hani bir şeyler gerçekleştiğinde ya da gerçekleşmediğinde yapıyor olabilir. Yani bunun aslında sıklık tablosunun ve grafiğinin çıkarılması aslında o direkt sonucu ortaya koyacaktır bir anlamda diye düşünüyorum yani ben de.
Sonuçtan çok o sebep niye de olduğuna odaklanırsa, çünkü burada şey önemli, hani ben hep onu örneklerim arkadaşlarla konuşurken açken. Bilim dediğimiz şey niye çıkmıştır mesela? İlk başta bize araştırma tekniklerinde o öğretildi. Niye bilim diye bir şey var? Bilim aslında temel derdi anlama çabası. Yani niye oluyor bir olay? Bir sebep bulmaya çalışıyor. Niye sebep bulmaya çalışıyor? Sebebi bulursa kontrol edebilirsin, çünkü o sebebi değiştirme ihtimalin var. Yani bilim onlar bunu şey dedi, herkes anlamaya çalışıyor. Hava durumunda falcı da bunu anlamaya çalışıyor falan, ama bilim başka bir yöntem kullanarak anlamaya çalışıyor. Yani buradaki mesele o. O yüzden öyle bunu, ama herkes farklı yöntemlerde dediği gibi Canan'ın, o davranış tabloları ortaya koysa, ne zamanlar yapıyor bunu, ne olduğunda yapıyor. Ve bunu yani çok değil, yani ara ara küçük kara kalem, değil mi? Böyle notlar alsa küçük küçük, sonra onları okuduğunda ha bir şey çıkacak ortaya.
O sebebi... Ya orada bütünü direkt görüyorsun yani. Aynen. Her gün bile buna bakman gerekmiyor aslında yani.
Aynen aynen. Onu ortaya koy.
Şöyle bir şey var. Şimdi ebeveynlerde de öğretmenlerde de yani tabii işini iyi yapan öğretmenleri ve gerçekten böyle bir derdi olan öğretmen ve ebeveynleri tenzih ederek tabii konuşuyorum. Böyle bir dert yok. Yani engelli hareket etsin, engelli hareket alanı bulalım diye bir dert yok. Hatta mümkün mertebe ayak altında dolaşmasın ya da sınıfta otursun ya da hani kitap okusun birisi, onlar dinlesin. Bu gibi şeyler. Yani hem ebeveynde böyle bir şey yok, hem öğretmende böyle bir şey yok. Birçok görme engelli kendi mücadelesiyle belli noktaya gelebiliyor.
Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki arkadaşlar, çok güzel bir
güzel program oldu. Evet.
Ağzınıza sağlık her ikinizin de. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hem Habil hem Canan ikinizin de.
Aslında benim
aklıma. Ben şunu ekleyeceğim.
Tabii, sonra derdim arz edelim.
Şöyle söyleyeyim. Ben de sonra Canan Hanım da söyleyecektir. Bu tür tikleri şey yapmayın. Mesela ben dediğim gibi benim bir nişanlılık dönemim oldu. Gerçi nişanlılık da olmadı ama bir böyle dönem geçirdik birisiyle. Ben mesela sallama tikim olduğunu kıza daha baştan söyledim mesela. Böyle bir şey var diye. Yani dolayısıyla böyle bir şey varsa alternatif geliştirilebilir, şey yapılabilir, ama yani bundan korkarak ya da aman böyle bir şey var diyerek de hayatı ertelememeyi ben dinleyicilerimize tavsiye ediyorum.
Evet Canan, sen
evet, bu kadar.
Teşekkür ediyorum abi.
Teşekkür ettik.
Ben de sadece son cümle söyleyeyim. Bu arada gerçekten çok güzel oldu. Sizin de emeğinize sağlık. Böyle bir deneyim paylaşmak adına. Ben de sadece şunu eklemek istiyorum. Çocukluk dönemi için gerçekten ya o dönemin kritik dönem olduğunun atlanmaması gerektiği ve mümkün olduğunca kör çocukların, hani en azından görmeyen yetişkinler belki bu programı daha çok dinliyor ama hani belki çevrelerinde gördükleri evet, evet. kör çocuk ailelerini bu konuda yönlendirmek çok değerli bence. Çünkü orada ailenin kör bir yetişkine sorduğu soruyla aldığı cevaptan etkilenme biçimi bir öğretmeninden etkilenme biçiminden çok farklı. Ve gerçekten söylediği sözü bir kitabi bilgiden çok daha değerli kabul ediyor. Rol model olarak görüyor çünkü. Bence o anlamda hani böyle şeyler olduğunda hani ben buradan görme engelli arkadaşlarımıza hani o anlamda seslenmek istiyorum ki bu boyutta doğru yönlendirmeyi yapmak çok önemli. Yani mümkün olduğunca aslında çocuklara farklı ortamlarda, iç mekanlarda, dış mekanlarda hareket edebilecekleri çevreyi, doğayı, ortamı, işte farklı dokuları, kokuları, tatları keşfedebilecekleri ortamlar yaratmaları yönünde teşvik etmelerini aslında rica ediyorum. Çünkü gerçekten bir eğitimci olarak, ya mesela ben bir sürü eğitimci arkadaşımla çalıştım ama işte kör ya da az gören bir eğitimci olarak benim söylediklerimin aileler üzerindeki etkisinin arkadaşlarımın söylediklerinden daha farklı bir yere konduğunu her zaman hissettim yani. Çünkü orada senin de o durumu yaşayan bir birey olduğunun çok bilincinde aileler. Dolayısıyla belki de bir öğretmenin hani yıllarca emek de verse yani gerçekleştiremediği bir durumu bazen sizin üç cümleniz değiştirebiliyor. O yüzden doğru rol model olabilmek bu anlamda önemli. Yetişkinlikte de hani kendi tiplerini dediğimiz gibi bastırmak yerine yerine gerçekten ilgi duyduğumuz, hobi olarak bulduğumuz ya da işte merakımızı, ilgimizi çeken şeyleri ilgi ve yeteneklerimizi koymak bence zaten zamanla bunların yok olmasına belki sebep sağlamamakla birlikte azalmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler.
Adem abi sen de bir şey
ben de şey düşündüm. Adam eğer en güzel yazıyı bu ortalıkta dolanarak düşüncesi sonucunda yazıyorsa ya da bir kişi işte kafasında enteresan şeyleri İşte sağa sola koşturarak evin içinde dönerek falan sağlıyorsa ya bunları hani bıraktırmak yerine belki bir hani az önce konuştuk ya herkesin olduğu ortamdan çok fazla yapmayın ama şey yapmayın diye adamı yani deyip adamı çok hakikaten şey yapmak lazım, kısıtlamamak lazım belki. Çünkü aslında üretim bir anlamda adamın üretimini durduruyorsunuz.
Haruki Murakami'nin bir kitabı var arkadaşlar. Koşmasaydım yazamazdım diye. Haruki Murakami'yi biliyorsunuz herhalde zaten.
Hı hı.
Adam 1980 yılından beri aralıksız bütün maratonlara katılmış yani. Koşuyor o kadar bir hesaplantı düzeyinde.
Hı hı.
Kendini öyle toparladığını düşünüyor yani açısından. Hı hı. O nedenle hani bunu sadece bilmek yokmuş gibi davranmamak lazım. Yani böyle bir şeyim var benim dediğim. Tabii. Var bunu nasıl kontrol edebilirim? Nerelerde yapmamamız gerektiği yerlerde yapmamak ve şey açısından bu şey mi düşün? Yani bu hani bu da bir çeşit bağımlılık veya başka bir şey. Tamamen yok etmek de çözüm değil. Her yerde yapmak da çözüm değil. Ortasını bulacak olan sizsiniz ama. Nerede nasıl dengeleyeceğiniz sizsiniz.
Bence ortamı ayırt etmek aslında burada önemli olan yani. Tiki bırakmak değil.
De senin dediğin otokontrol işte. Yani doğru otokontrolü sağlayabilmekle ilgili bir şey. Peki çok çok teşekkür ediyoruz her ikinize de Habil ve Canan. Çok sağ olun katıldığınız için.
Cengiz abi sen zıpla bir sallama
öyle devam edip öyle bitirmeyelim o mesajı öyle vermeyelim onu önemli olan kişilerin duygularını bastırmadan ama toplumla da bir arada yaşayabileceği zemini yakalayabilmesi. Evet bu her zaman çok kolay değil ama imkansız da değil, onun bir yolunu bulabiliriz diye düşünüyorum ben. Peki herkese iyi geceler, iyi akşamlar.
İyi geceler diyoruz o zaman.
İyi geceler.
Kendinize bakın, teşekkür ediyoruz. O zaman hocam parçayla da.
Evet Adem abi aslında biraz önce Şule abla yazmış galiba. Ona bir de ben bir daha bir bakayım.
Tamam hala bakalım.
Oradaysa. Aynen. Sen bir müzik arası ver. Tamam. Eğer müzik arası sırasında şeyse sonra kapatırız. Aha. Yoksa tamam. Onu şey yap. Sen bir, önce bir müzik arası alalım senden tamam. Sonrasında. Eğer Şule abla müsaitse ondan yemek tarifini alıp programı kapatırız. Yoksa direkt kapatırız.
Tamam.
Ama bence çok keyifli bir gece oldu. Ben Canan abine bu güzel sohbete destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkisine de tekrar burada.
O zaman müziğe giriyorum.
Gir hocam.
Dönmezsek ne diyelim?
Yok döneriz. Ya, döneriz. Tabii,
doğru.
Geceler
doğru. Aynen.
Döneriz.
Aynen. O zaman geliyoruz. Dönmesek diye tık aklıma geldi gene ya. Neyse parçadan sonra şey yapacağız, geleceğiz.
Arkadaşlar saatimiz, tamam. Saatimiz şu an 23'ü gösteriyor ve Şule ablaya bu sefer ulaşabildik. Demin küçük bir iletişim kopukluğu oldu. Kendisi burada. Şule abla hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ses biraz geç gidiyor galiba. Nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın oğlum?
Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Öncelikle sağ ol katıldığın için programımıza. Seni zaten aslında birçok görmeyenler birçok farklı yerden tanıyor ama bizim programımıza ilk kez katıldığın için kısaca bir kendinden bahseder misin bize?
Tabii. Ben 55 yaşındayım. Gaziantep'liyim. Onunla da gurur duyuyorum. Doğuştan körüm. Körler okul okudum. Gaziantep'te okudum. Daha sonra Erenköy Kız Lisesi'nde okudum. Orada da Türkiye'nin
pardon.
Evet, uzun yıllardan beri engellilerde, engelli kadın alanında, genel anlamda kadın alanında çalışmalar yürütüyorum. Hı hı. Bu kadar yeterli herhalde.
Çok teşekkür ediyoruz Şule ablacığım. Çok aktif olduğunu ben daha biz çocukken Şule ablaydı hep o dönem gerçekten bu konuda çok aktif çalışmalar da yapıyordu. Ama bugün bambaşka bir konu için ele aldık. Hatta Şule abla sen bir ara şey de yapıyordun, kızının voleybol maçlarının betimlenmesi üzerine bir şeyler yazdığını hatırlıyorum.
Evet, basketbol maçları.
Basketboldu değil mi? Kız büyümüştür artık ama epey bayağı da.
Evet.
Evet. Bize bugün...
Hala basketbolda uğraşıyor. Yine betimlenme ihtiyaç var.
Evet, bunun için aslında dediğin gibi o da bence bir ihtiyaç. Bunun için dünyada Ayra diye bir teknoloji var. Belki günün bir de Türkiye'ye gelir. O zaman simultane betimlemecin olacak. Öyle bir şey olursa Şule abla.
Evet, harika bir şey olur gerçekten. İnsan kendini öğrettiğinde çok iyi anlatmak istiyor. Hani görmediğin, üzüldüğün anlar var ya işte o an gerçekten öyle oluyor. Çocuğun maçta oynuyor. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece onun yanında durmak için gitmiş oluyorsun yani.
Evet, doğru söylüyorsun. Ve Şule abla sen bugün bize ilginç bir neydi tam adını da telaffuz edemiyorum ama Antep yöresine ait bir yemek tarifi verecek misin galiba?
Evet.
Şüveydiz.
Evet.
Evet, o zaman söz sende Şule abla. Nasıl bir yemektir, neler var, sen nasıl istersen anlatabilirsin. Dinliyorum seni.
Şimdi bizim Antep'te nohutlu yemekler çok meşhurdu. Hatta böyle tarif ettiğim zaman arkadaş şey diyordu. Sizin tamam ekle nohutu vuruyorsun falan. Hani ekle nohutu pişiriyorsun derken bizde dedik bir tencereye vur derler mesela. Ekle nohutu birlikte vurduk derler. Şimdi önce
Evet, devam et sen şöyle anlayacağım. O ses niye oraya geldi ya?
Nohut, kuşbaşı et, yoğurt, fan, yeşil tarafları, yaprakları olmayacak. Ya da bunun yerine pırasa da kullanabiliyoruz. Yağ, nane, tuz. Bu kadar aslında şeyleri, malzemeleri. Şimdi önce bir bardağı nohutu üflüyoruz. Suda bekletiyoruz. Yiyeceğin şişmesini sağlıyoruz. Bunu daha önce bir dolabınıza üstü nohut da koyup o şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu ısladıktan sonra kuşbaşı eti biraz çok fazla kocaman doğramayabilirsiniz. Ama hem ısırsanız küçük de doğrayabilirsiniz. Bir su bardağı nohuta 250 gram kuşbaşı et, hani kasaptan o şekilde alınıyor ya. Yani çok etini tercih etmiyorsanız 200 gram da koyabilirsiniz ama 250 gram ideal aslında. Önce kuşbaşı etle ıslanmış olan nohutu büküçükçe tencereye koyuyoruz. Onu pişiriyoruz, yani üzerini kapatacak şekilde su koyuyoruz tabii. İçine bir miktarda tuz atıyoruz. Bu büküçük tencerede kaynamaya başlayınca, gibi etmeye başlayınca yaklaşık 20-25 dakikada pişmiş oluyor. Yani ünlü bir küçük öncelik vardı. Belki 15 dakikada da pişir ama ortalama 20-25 dakikada bir ıslanmış bir nohutla et güzelce pişiyor. Ondan sonra yeşil soğan tam yeşil kaplarını küçük doğruyoruz. Bunu yarım kilo yapabiliriz yani. Hani marketten o şekilde alabiliriz. Onu güzelce doğradıktan sonra, tabii güzel yıkıyoruz önce, doğradıktan sonra et ve nohutun içine katıyoruz. Onu da pişiriyoruz. Ondan sonra onun üzerine yaklaşık 250-300 gram civarında yoğurt koyuyoruz. Yoğurdu şöyle yani içine koyup da karıştırıp, yani kaynayana kadar karıştırabiliriz. Ya da ayrı bir tencerede üstüne bir tane yumurta kırarak yoğurdu iyice kaynatıp hazır o pişmiş olan nohut, et ve yeşil soğan üstüne katabiliriz yoğurdu. Bunu da biraz karıştırdıktan sonra...
Bir dakika, Şule abla doğru anladın değil mi? Şule abla, pardon sesim geç geliyor da. yoğurdu kaynattığından bahsettin değil mi? Yanlış anlamadım yani. Yumurta koyup yoğurdu kaynatıyorsun. Telefon.
Yoğurdu evet.
Peki o kesilmez mi abla? Kesilmez mi o kaynayınca? Ne bileyim hani yoğurt nasıl kaynar diye bir an.
Yani yoğurt mecbur kaynaması lazım ama yani çünkü soğuk olunca böyle bir şey olur yani pişmiş aşırı su katmış gibi bir şey oluyor o zaman.
Anladım. Sonra onun üzerine katıyorsun. Yoğurdu kattık sonra bitmiş ona.
Anladım.
Yoğurdu kattıktan sonraki sürece devam edebiliriz.
Evet, yoğurdu kattıktan sonra üzerine yağla nane tavada yakıyorsun, onu da üzerine döküyorsun, o nokta servis ediyorsun. Ama bunun aynı yemeği şimdi çok güzel oluyor. Pırata'yla da yapabiliyorsun. Yani şu an sarımsak bulamadığın için. Pırata da çok değerli bir besin, vitaminli bir besin. Onunla yapabiliyorsun. Hatta bir iki tencerede nohutlu eti pişirdikten sonra 5 dakika bir iki tencereyi kapatıp içine pırataları ya da soğanı sarımsağı koyup kaynattığınızda da çok güzel pişmiş oluyor. Yapraklarını bile değerlendirebiliyorsun o zaman. Çünkü biraz böyle ortalığı pişmemiş oluyor. Ama bir iki tencere çok güzel pişiriyor. Yani bakmayın böyle hani nohut ama tadı inanılmaz derecede güzel oluyor. Yani özellikle pırataları hiç sevmeyen insanlar bu yemeklerde bunu çok rahat yiyebilirler yani.
Evet hakikaten ilginç ve güzel görünüyor. Ya bu Antep'te gerçekten nohut dürüm diye bir şey var değil mi Antep'te? Ya Antep'te sırf onun öyle dürümü vardı sanki. Şimdi aklıma geldi.
Evet nohut dürümü biz onu çok severiz. Geçen bir arkadaş Antep'e gittiğinde Control
Camera Animation. Pardon.
Sabah kahvaltısı nohut dürüm değil mi? Ama dedim çok güzel oluyor. Çünkü onun ölüklü kemik diye bir şey var. Onunla beraber kemikle pişiriyorlar nohutu. Çok güzel pişiyor ve böyle yani şey tadı o kadar farklı oluyor ki onun suyunu tabi çiziyorlar. Üzerine böyle kırmızı biber, karabiber, tuz ekiyorlar. Ekmeğin arasına koyuyorsun, yiyorsun. Ama şey, şimdi biraz onu çok değiştirmişler. Bir patates kızartması koyuyorlar yanına. Bence o çok anlamsız bir şey. O sade nohut çok daha kıymetli. Ben Antep Köyler Okulu'nda bir buluşma olmuştu. Herkes orada birbiriyle buluşma derdinde ben nohut dürümü yeme derdindeyim. Biz nohut dürümü diyoruz ona. Çok güzel oluyor. Gerçekten nohut da çok besleyici bir şey.
Hakikaten ilginç ya nohutun dürüm. Ben de o zaman duymuştum da hiç yeme fırsatım olmadı nohut dürümü. Ama bir ara bak Şule abla sen de anlattın mutlaka. İstanbul'da bulamam muhtemelen.
Yok
belki.
Varmış ama Antep'te kadar güzel olur muydu?
Ankara'da var mı mesela Şule abla öyle yapılan?
Ankara'ya geldiğim zaman efendim?
Ankara'da var mı nohut dürümü yapan bir yerler acaba merak ettim. Ya da siz yapıyor musunuz zaman zaman? Hani öyle Antepliler yapan.
Hayır kesin. Hayır kesinlikle Ankara'da yok ama bak iyi bir fikir aslında. Bu işe bir el atlamıyorum. Bir nohut dürümü dükkanı açayım ben. Küçük İstanbul'dan gelince yani çok güzel oluyor. Hatta şimdi artık onu fırında da yapıyorlarmış mesela. Nohutu fırında pişiriyorlarmış. O da çok güzel oluyormuş.
Evet. Vallahi harika. Şule abla çok çok teşekkür ederiz. Daha yani sık ağırlamak istedim.
Ben başka bir yerde görmedim nohut.
Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Seni daha sık ağırlamak isteriz programımızda inşallah. Biraz daha iyi bir ses kalitesiyle. Bugün nedense düşündüğüm gibi olmadı ses kalitesi ama çözeriz onu. Ama katıldığın için ve yemek tarifi için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yemekti.
Ben teşekkür ediyorum. Ben şimdi merak ediyorum. Dinleyicilerimiz bu yemeği yaparlarsa size bir tadına baksınlar. Kim hiç beğenmedi, kim çok beğenmedi. Ama ben çok değişik, güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Daha zevkli ve damak tadımıza uyan başka yemeklerimizde başka bir programda tarif etmek isterim aslında.
Çok teşekkür ederiz. Ne zaman istersen program mikrofon sana açık. Yani yemek dışında başka konularda da Şule abla zaman zaman seni konuk almak.
Kendinize çok hoşça kal. Görüşmek üzere.
Hoşça kal. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Evet. Bir programda
Ya son şeyi kapatmayacak. Şurada kapatabilirsin abi. Bir yıldır abi, çok kötüydü.
Ses kalitesi şey, evet bayağı düşüktü. Evet, buraya niye geçti?
Ya anlamadım da, yani aslında normalde Skype'dan telefon aradığımızda hiç bugüne kadar gecikme yaşamamıştık. Bugün niye böyle oldu ben anlamadım.
Evet,
yani
bayağı gecikme
çok
oldu.
Çok geç geldi. Onun sesi de kötü geldi. Böyle telefonu iPhone'un kalitesiyle gelmedi. Çağrı tamamen bir şey anlattı. Hoparlör geçti, onu da anlamadım bir şey dedi ama. Neyse. Hakikaten nohut dürümü ben çok duydum da sen yedin mi Adem abi?
Ben de yemedim. Antep'e gidersem yemek, yani ilk yiyeceğim yemeklerden biri.
Evet, evet, ben normalde nohutu da hiç sevmem ama belki çok, onun dürümünü
ben
seviyorum.
Ben çok seviyorum.
Ya, ya Adem abi dün şeyden beyran çorbası söyledim abi.
Hocam beyran bir gün yiyelim diyecektim ben sana. Hatta
vallahi,
demişimdir.
Muhteşem bir
beyran,
şey.
Beyran harika bir şey beyran.
Ya ben hiç şeyden söyledim. Sula Mersin Tantuni diye
hocam,
bir şey
hocam nereden söyle biliyor musun? Heh. Adana... Adana yok. Meşhur Adana Naci Usta'dan söyle.
Ha, onunki de mi güzel hocam?
Oo.
Ben Sıla Mersin Tantuni yemek istedi Sevda.
Biliyorum.
Baktım orada, o da 8.9 falandı. Yani iyidir yıldızı.
Sıla Mersin Tantuni'nin şeyi de çok güzel. Ama şeyin de güzel bir lezzeti var. Zaten Antepliler beyran çorbasına beyran çorbası demiyorlar. Çorba demiyorlar Antepliler ona.
Abi çorba değil ki, et zaten.
Değil değil. Olacak. Aynen. Ama nasıl et? Bak de, ben
şey seçeneği vardı abi orada. Az acılı, çok acılı, acısız.
Ama adamın da acısı da şey seçeneği var. Sarımsaklı, sarımsaksız diye.
Şeyde şöyle bir şey var. Sarımsaklı, az sarımsaklı, sarımsaksız seçenekleri vardı şeyde. Sılam Ersin'in tentinde. İlginç yani seçenekler. Ama hakikaten. Yani ben daha önce de beyran çorbası içmiştim ama o kadar sevmemiştim. Dün içtiğim çorbayı
yo,
çok sevdim ben.
Beyran çorbası... Biz özellikle cumartesi ben cumartesi bayağı kötüydüm. Hı-hı. Grip anlamında. Dedim anca beni...
Hadi ama müzik mi girdi ya? Bizim yayın mı gitti? Bir yanda müzik girdi.
Yayın gitti, tekrar tıklayıp geldim geri.
Ha, anladım, tamam.
Uyarı veriyor dedim ya. O işe yarıyor. Hemen geri döndüm.
Süper.
Özellikle fena kırgınlık vardı cumartesi günü. Bir de pazar günü de sınavım var gene.
Hı-hı.
Ben dedim biraz bir beyran çorbası içeceğim. Vallahi hiç sınavımın her şey yapmadım ama ya biraz erken diye sarımsaklı bir beyran çorbasına abi olmaz böyle bir şey ya.
Harika. Hadi ama bu arada bende hala yayın gelmedi yalnız.
Gelmedi bakayım.
Yani şu an boşuna konuşuyor olabilir miyiz?
O neyiz? Şu an yayındayız aslında.
Ha evet. Yani evet, şimdi gel.
Şu an yayındayız. Bu arada şey var. Çağrı demişti bizim. Bir gün oraya gidelim seninle.
Hı-hı.
Çengelköy'de Beyranistan diye bir yer var.
Hı-hı.
Ben gitmedim ama bir arkadaşa önerdim. Kuzeni gelmiş Ankara'dan.
Hı-hı.
Kuzeniyle gitmişler. Kuzeni de kendisi yemiş o kadar da, kuzeni Antep'te yemiş o çorbayı.
Hı-hı.
Vallahi demiş Antep'tekine şu ana kadar yediğim en yakın çorba beyran çorbası. Beyranistan'da, Çengelköy'de Beyranistan bu arada. Bir gün gidelim oraya. Tepe üstünde de arkadaşlar.
Ya ben eskiden bu arada dedim ama bundan sonra her programımıza bir tane de şey yapalım. Biz çok yiyoruz ya. Siz de arkadaşlar tavsiye edebilirsiniz. İşte yemek sepetinden ya da Glovo'dan. Glovo'yu evet. Kullandım ve bir ara Glovo'yu anlatacağım ben programı.
Ha, güzel Glovo. Olur. Onu ben hep görüyorum ama indirmedim.
İndirdim ben. Hı. Kurdum. Bazı erişilebilirlik sorunları var ama kredi kartını ilk tanıtmak ve erişilebilirlik sorunu.
Anladım.
Ama tanıt birine gösterip tanıttırdıktan sonra sorun kalmıyor. Yani oluyor orada. Şey var. Bunu da yapalım mesela. Eskiden Ümraniye'de cağ kebabı yiyebileceğimiz bir yer vardı yemek sepetinde. Şimdi yok yani o uykucu benim için.
En son şey vardı ben. Ama puanı gittikçe düşüyordu.
Ne?
Taşhan Erzurum cağ kebabı diye bir yer açılmıştı.
Tam, görmedim ben şunu ya yemek sepetinde.
Ya bayağı oldu yemek sepetinde, sonra kayboldu.
Arama ya, şeyine bakıyorum. Aramada da bir şey görmedim. Yani.
Bir buçuk ay önce görmüştüm ben. Almıştım da, hatta hoşuma da gitmişti. Yani güzeldi ama niye kayboldu bilmiyorum.
Evet.
Ya cağ kebabı, aman cağ kebabı diyorum. Beyran çorbası gerçekten ayrı bir olay.
Gerçekten beyran çorbası güzel. O yani tavsiye ederim. Bir de ben hocam şeyi çok beğendim geçen. Tavsiye ediyorum sana. Tabii her yerde yoktur ama yemek sepetinde bazı şeyler başka yerlerde de oluyor. Trent Burger diye bir yer var. Oranın da hamburgerini çok beğendim yani hakikaten. oldukça güzeldi yani. tavsiye ederim. Ama sizler de arkadaşlar böyle yemek sepetinden söylediğiniz böyle güzel şeyler falan şey varsa.
Söyleyin arkadaşlar, hep beraber kilo almaya devam edelim.
Yani onları da konuşabiliriz gerçekten.
Tabii.
Line Look kaldı ama haftaya yılbaşı öncesi son programımızı yapacağız, evet. Yeni yılda.
Yılbaşında belki gidip bir yerlere sipariş vermek isteyenler,
evet, olur. Evet, yani yılbaşı 1 Ocak günü ben burada olmayacağım. 1 Ocak oluyor değil mi? Çarşamba günü hocam. Aha. Yani bir küçük bir şehir dışında olabilirim. Belki tamam, program hocam, yapamayabiliriz ama yılbaşında bir dahaki hafta bir yeni yılda neler oldu onları da konuşacağımız bir program, evet, olabilir. Blind Look'u anlatırız. Bu yıl içinde erişilebilirlik anlamında ne gibi gelişmeler olduğunu, evet, bir panoramasını belki bir dahaki hafta konuşuruz. Sizin de şunları değerlendir dediğiniz şeyler varsa arkadaşlar, 2019'da erişilebilirlik anlamında neler yaşadık, onları şöyle bir gözden geçiren bir tarihi bir program yapalım. İsteyen katılabilir. Bugün konuklarımız da iyiydi, sağ olsun. Çağrı,
evet, evet, çok...
katıldı, Nebi katıldı sürekli, Talip abi geldi, Selman merhaba dedi bu arada, WhatsApp'tan yazanlar oldu, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımızı burada kapatıyoruz. Hı-hı. Haftaya yeni yılın, yani 2019'un pardon son programında görüşmek dileğiyle diyerek, evet, hoşçakalın.
Zeki Müren'den Veda Buse'si çalalım. Ama biz veda etmeyelim tabii. Biz haftaya inşallah buradayız.
Evet. Evet, valla keyif aldım ben daha.
Tabii o çok güzel program oldu. Çok güzel program oldu.
Arşivlik program. Hocam sen hemen gönder.
Hemen göndereyim.
Bana saat ki bu gece unutma. İnsanlar bunu merak edecekler.
Uyumadan, uyumadan göndereyim. Evet. Yalnız ben bu iPhone'daki şeyi çok seviyorum ya.
Neyi?
MP3'e dönüştürücü. İnternete falan da gereksinim yok ya. Güncelleme de almıyor artık. Büyük ihtimalle durdurdu şey ama. gitmiyor da. İşime çok güzel yarıyor.
Evet, evet, evet. Aha. Gerçekten çok sağ olasın. Evet. Peki, o zaman arkadaşlar haftaya görüşmek
üzere. Görüşmek üzere. Ben bu arada fon vermemişim. Neyse, bunu böyle olsun.
Evet, fon önemli değil hocam.
Aynen.
İyi geceler diliyoruz.
İyi geceler diliyoruz.
Haftaya buluşmak üzere.
Görüşmek üzere.
Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı, hani ey
gözyaşım akmayacaktı. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.